güneşin batışı. Bizi Tanrı'ya inandırışı. Şu an o akşam aklımda ama çok zaman önceydi. Yaralarımız ağır değildi. Yine de bağışladım ben hepsini, hem seni hem de kendimi. O kadar yoktun ki. İyi ki yabancı. İyi ki yabancı. Birlikte ama yalnız. İyi ki yabancı. İyi ki yabancı.
Artık kendini kandırma. Yoktur üstüne senin güzeli çirkin yapmakta. Suçuysa dünyaya atmakta. Neyin bildin ki derini, benimkini bileceksin. Bunu da tabii mahvedeceksin. İki yabancı.
Gözlerinizi kapatın, sinemaya kulak verin. Gözüm Kulağım Sinema. Gözüm Kulağım Sinema her Perşembe 22 haberlerinden sonra TRT Radyo 3'te.
Seksenli yılların hard rock toplulukları Radyo 3'te. ...80'li yılların rock müziğini tanımak ve önemli albümlerinden örnekler dinlemek isterseniz Taşlı Yollar'da buluşalım. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Taşlı Yollar her Perşembe 18-19 saatleri arasında Radyo 3'te.
TRT Ankara Radyosu FM 105.6 size kendinizi ve kendinizi anlatır.
105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Radyoların başındakilere iyi akşamlar. Güzel bir çarşamba akşamında birlikteyiz. Saat 20'ye kadar da sohbetimiz devam edecek. Ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahir Öğünç, Oktay Demirci, teknik yönetmenimiz Ceral Cengiz ve yayın sorumlumuz Figen
Andaç.
Ya adına hepinize iyi akşamlar diliyorum ve beraber ve solo sohbetler hoş geldiniz diyorum. Yoğun, son derece tartışmalara açık bir çarşamba günüydü. Ben bir kısmında uyudum, o yüzden tartışmalara çok katılamayacağım.
Gündeme dair konuşacaksak tartışmalara katılamayacağını baştan belirten Ege Kayıcı'nın yanında hemen Fahir Önç var. Siz tartışmalara katılabilecek misiniz Fahir Bey? Öncelikle ben birinci dakikada bunu, sen de uyudun. Evet. Güzel öğlen uykunuzu uyudunuz yani.
Ya biz ona siesta diyoruz halk arasında.
Siesta diyorsunuz, keşke Ankara Radyosu'nu dinleseydin. Sırf senin okulundan bahsettiler Fahir.
Atatürk Lisesi mi?
Fahil dedim sana. Bunun için öncelikle binlerce kere özür diliyorum. Hayır, Atatürk Lisesi değil, Sarar İlkokulu'ndan bahsettim.
Aa, Sarar İlköğretim Okulu. Yeni adıyla.
Yeni adıyla değil. Diplomatik bir hataya izin vermemek için böyle düzeltme yaptın. Gerçekten Şehrengiz tamamen senin ilkokulundan bahsetti. Ne zaman dedim acaba benim ilkokulundan bahsederler mi dedim.
Seninki neydi?
İzmir Karşıyaka Alaybey İlkokulu. ona bahsettim. Ama liseden yakaladım ben de. Bir ara Mimar Kemal Lisesi falan dediler. Oradan yakaladım. Yani şey. Ondan sonra da şey diye bir gelenek varmış. Sen biliyor muydun onu? Hiç bugüne kadar bak hiç söylemiyorsun Fahir. Hiç anlatmıyorsun bize. Sarar İlkokulu'ndan mezun olanlar
Namık Kemal'e gider.
Atatürk Lisesi'ne devam ederlermiş. Tabii, yani çok... Namık Kemal, ondan sonra Atatürk Lisesi.
Tabii.
Öyle bir şey varmış.
Öyle bir fraksiyon. Üçleme vardır.
Sen bizim... hangi yolu seçtin?
Ben işte en güzide üçlemelerden birisini. Sarar İlkokulu, Namık Kemal Ortaokulu, Atatürk Lisesi.
Vay çok güzel. Yani ne klasiklerden git.
Klasiklerden gitmiş Fahir. Evet onu şey yaptım. Aa dedim benim de bir arkadaşım var dedim. Aynı dedim böyle.
Keşke sizin konuk olarak gibi şey yapsalardı. Ben onu çünkü çok güzel bizim ilkokulumuzun bir marşı vardır. İsterseniz hemen onu söyleyeyim.
Hadi seslendir
bizi. Bilim sevgili yuvam. Bilgim görgüm sararım falan diye
gerçekten
devam ediyor.
Gerçekten mi?
Tabii canım.
Aa keşke.
Hakikaten şeydir, makamlı falandır.
Arasaydın keşke Fahir. Ya da bir alsalardı seni hakikaten.
İşte yani bilemiyorsun ki Hakan kimin nereden olduğu şey... belli olmuyor ki Oktay.
Şey varmış mesela Namık Kemal Mimar Kemal İlkokulu'ndan mezun olanlardı. Mimar Kemal Lisesi'ne devam eder.
Öyle.
Diye
öyle
bir şey varmış.
Şey de bahsettiler, ben programı dinledim de bu üçlemeyi gerçekleştiren yani Sarar, Namık Kemal ve Atatürk Lisesi yolculuğunda gidenlerin hayatta önünde durabilecek bir engel olduğunu zannetmiyorum diye bir ifade vardı. Kim kullandı o ifadeyi hatırlamıyorum da.
Bir de kalabalık programı onlar.
Kalabalık programı evet.
Yani... Şöyle bir şeydir aslında, ben size biraz o fraksiyonu anlatayım.
Biraz o fraksiyondan bahseder misiniz?
O üçlemeyi gerçekleştirenlerin şöyle bir düsturu vardır hayatta.
Bizim için imkansız yoktur.
Hayır. Zoru başarırız. İmkansız biraz zaman alır.
Bir buçuk saat zaman alır gibi
yani
bir şey.
Yani değişiyor tabii. 40-45 dakikaya inen arkadaşlarımız da oldu.
Peki 130 yılın en sıcak günü ve günleri diyorlar. İnanıyor musunuz?
İnanıyorum. Bugün zaten şeyden belliydi. Öğlen uykusuna teşvik olmamdan belliydi.
Havadan diyorsun.
Havadan tamamen. Yani ben zaten havaya göre yaşıyorum. Başladım. Bakıyorum havaya, gökyüzüne hava sıcak, uyuyayım. Bakıyorum yağmurlu, bu havada çok güzel uyunur. Bakıyorum dışarıda esinti var, yerli hava. Ne demişler? Oo, ben biraz uyuyayım. Bu şekilde hayatımı idame ettiriyorum. 80 yaşına geldiğimde de anlatacağım çok iyi anılarım olacak. 1900.
O dönem güzel uyudum diye.
Güzel. O sene bir yağmur yağdı arkadaş, bir uyuduk. Yani insan ama morali bozuluyor ya. Hakikaten şeyden kopmuş oluyorum. Bir de beslenemiyorsun o esnada.
Ben bugün gazetelerde gördüm son 130 yıl.
Uyurken beslenememek senin önemli sıkıntılarından biri mi?
Çok önemli sıkıntılarımdan biri. Vallahi yani anneciğim zamanında onunla beraber kalırken şey yapardı.
Başucuna bir şeyler bırakır mıydın?
Hayır başucuma değil canım. Uykumda yedirirdi beni. Ben yani kazık kadar adamken de uykumda yediğim meyveleri hakikaten bugün böyle bir şey Ankara bilmiyorum halinde bulamazsınız.
Ben sadece serumla beslenmeyebiliyorum. Kişinin uykusunu açmadan beslenme yolunu.
Valla çok güzel. Sabah uyandırırken öyle bir yani.
Birbirimizi ne kadar az tanıdığımızı kadar fark ettiniz mi? Yani bugün ben gazetede okuyunca 130 yıl en Ya dedim bir
bırak.
Neye göre bu hesaplanıyor? Niye iki sene sonra, iki sene önce de ben böyle bir şey hatırlıyorum. Bilmem neyin en sıcak
korku
günü.
Korku yaratarak şey yapıyorlar işte.
Niye iki sene öncesini ben 128 yılın en sıcak günleri diye hatırlamıyorum?
Bir de 130 yıl önceki ölçme makineleri bu kadar hassas mıydı onu da merak ediyorum. Yani hava 40 derece ise mesela diyelim 44,5 derece. Bayağı
50 derece
yakın. Öyle mi yapıyorlardı? Nasıl bilmiyorum. Yarın öbür gün 130 yıl sonraki sıcaklıklarla karşılaştırılır abi. Onu güzel güzel ölçelim mi diyorlar.
Gerçi hava durumu bu teknolojisi
hiç değişmedi mi?
Meteoroloji aslında biraz erken gelişen bir teknoloji. O yüzden 130 yıl öncesi diyorsa, ne dair bilgiler olabilir. Hı. Doğrudan öyle hassas ölçüm yapılmamış olsa bile.
Ya rakamdan dolayı ben hep şaibeli yaklaşıyorum hadiseye. Yani bana dese ki ne bileyim 112 yıl falan dese, bak o bana bir anlam ifade ediyor ama 130 sanki böyle bir yuvarlamışlar.
Yuvarlak gibi, doğru.
Kaç sene? Ya o çok şey olmaz, yaz. 130 yaz. Yaz gitsin gibi geliyor. O yüzden de çok emin olamıyorum. Ne olacak 130 yıl en sık görürüz. Bakalım neymiş yani bizde. Bu da bizim özel bir tarafımız olur. Yarın öbür gün çocuklarımıza anlatacak bir hadisemiz olur. O sene. Tabii biz işte 50 sene sonra konuşuyorsak son 180 yılın en soğuk, en soğuk. Sıcak zamanıydı.
Tabii canım. Şeyi de 2000'nin esprisini de yaşadık gördük biz. Milenyum esprisine.
Ha, evet, o milenyum dengi diye bir espri.
Gülmedi ama yani o bir espriydi sonuç olarak.
Yazık, şimdi bayağı bir yaşaması lazım değil mi bu aralar doğan çocukların?
Nasıl?
Başka bir espri görmek için mi?
Coşkusunu yaşamak için. Şimdi bugün doğan çocuğun en az bir 92 yıl yaşaması lazım. Çünkü onun milenyumun geçişte bir tartışması. Ha, milenyum da
öyle. Milenyum 1000 yılda bir oluyor. Oo,
doğru.
Tabii canım.
92'deyken 992 falan tipi bir şey.
Daha 1000 sene falan milenyum yok benim hesaplarıma göre.
Biz 100 yılın değişikliğine de yani 2000 olmasından bağımsız olarak 100 yılın ismini de değiştirdik.
Ara nesiliz, mara nesiliz ama bazı güzel hadiseler de gelmiyor değil başımıza. Milenyum gibi bir coşku geldi.
Gerçekten.
En çirkini o renk de milenyum rengi. O dönem böyle kadınlarda da ayakkabılarda, çantalarda.
Milenyum rengi dediğin gümüş rengi mi?
Evet.
Robot. Araban hala o renk Fahir senin.
Olur mu? Ay tozu.
Ay tozu.
Ay tozu. Bir sonraki bin yılı rengini bugünden arabasında taşıyan adamdan bahsediyor.
Dore rengi var mıydı? Peki milenyumla beraber mi çıktı? Çünkü Dore ile milenyum rengi biraz böyle birbirine
Dore bir
ruh
önceki,
olarak uyuyor gibi.
Dore bir önceki milenyumum, Lame bu milenyumun rengidir.
Ha öyle mi?
Lake de gelecek yüzyılın malzemesidir.
Çünkü öyle bir Einstein'ın ifadesi teorisi var biliyorsunuz.
İkinci milenyumu bilmiyorum ama
üçüncü milenyumdan sonra olacak. Tamamen bütün malzemeler lucky olacak diye Einstein'ın bir teorisi vardır. O teoriyi de burada anmış olalım diyelim ve galiba artık bugün ayın 26'sı. Dün elemeleri de gerçekleşti. Birinci elemeleri de
daha
gerçekleşti.
Kimler şey yaptı?
Konuşmaya başlamamız lazım. Eurovizyon konusuna yavaş yavaş gelin. Bu hafta sonu.
Yavaş yavaş gelin. Hazır bu kadar tarihten konuşmuşken benim aklımda olan bir şey var.
Tamam.
Hissiyat olarak ben mi hissediyorum da. Şimdi biz 1900'lerde doğduk. 1900'lerin sonunda.
Evet.
1800'lerde, 1899'da dünyanın nasıl bir dünya olduğunu gözünüzde canlandırıyor musunuz? Yani ben şeyi biliyorum. Tamam, evet, insanlar postlarla falan dolaşmıyorlardı ama bu kadar uygar değiller.
Posta arabaları vardı Egeci.
Posta arabaları vardı.
Evet.
Elektrik yaygınlığının ne durumda olduğunu bilmiyorum. Ne kadar yaygındı elektrik?
Ya şimdi ben annemden dolayı biliyorum. Annem biliyorsun 1800'lerin sonu 1900'lerin başında doğdu. Nüfus kağıdına göre 1926 doğumlu. Hani hakikaten hikayeleri biliyorum. Ne olduğunu, hani bir 20 yıl sonrası ne kadar bozar? Hani bizim şimdi 2010'dayız. 1990'lardan bahsetmemiz gibi bir şey.
Ama şimdi 90'lar benim gördüğüm dönemler arasında büyük bir kırılmaya denk gelen bir şeydi işte.
Maalesef. İnternet ama o dönem o kadar kırılacak falan bir şey de yok.
Yok ne muydu acaba? Ne bileyim yani. Ya ben düşünüyorum da şimdi 2000'lerin çocukları
vardır.
Benim doğduğum tarihe bakıp neler düşünecekler acaba? Abi adamlar da bilgisayar falan yani varmış da devletlerin bir tane ilgisi oluyormuş falan diye böyle şeylerle mi konuşulacak yani?
Her ülkeye bir bilgisayar veriliyormuş o dönemde.
Öyle internet olmadan nasıl yapıyorlarmış ki? Şu anda internet yani var temel ihtiyaçlardan biri haline gelmeye giderek yaklaşırken ileride internet de hani böyle bir nasıl geçen gün Google'da Tetris vardı.
Hmm.
30. yaşını kutladı.
Pac-Man canım, yani Tetris'in ne yaptın Ege'cim ya?
İşte Pac-Man'i nasıl insanlar nostaljik bir hevesle oynadılar. İleride internette öyle nostaljik olarak bağlanılacak bir şey haline de gelebilir başka bir teknolojiyle.
Olabilir.
Ve biz yani en büyük gelişme olarak hayatımıza interneti soktuk şu geride kalan 20 yılda işte 90'larda
şey olduğunu düşünürsek.
Daha ne olacak zaten, benim kapasitem ne kadar ki, o interneti almışım ben, cep telefonları da var. Yani.
Öyle bir şey var da yani 1900'lerde baba sizin cep telefonunuz var mıydı deyince, yani en başta tabii yoktu. Diye mi başlayacağız konuşmaya?
Ay şimdi o zaman biraz yalan bilgi vereceğim ben açıkçası.
1900'lerde dedin. Yani
70'lerin sonu.
Şimdi 2000'lerde doğan çocuklar.
Tamam.
1975'te doğan bir adama, ben ileride işte adam olduğumu düşünüyorum. O çocuğun da karşıma geçip sorular soracak bir yaşta olduğunu düşünüyorum. 1900'lerde diye konuşur. 1975, 2000 öncesi herhangi bir tarih. 1901 ile 1975 arasında bir şey farkı olduğunu düşünmüyorum yani.
Vallahi tamam.
Doğan ne diyeceğiz işte, yani vardı tabii canım, bayağı telefonlar vardı diye.
Öyle ben yalan bilgi vereceğim canım. İnternet o dönemde karneyleydi. Geri kalan hikayeleri sonra anlatacağım, birden anlatacağım.
Baba dikkat ediyorum da bütün anılarında karneden bahsediyorsun.
Ve burnunu çekiyorsun.
Karneyle satılıyor.
Normalde burnunu çekmemene rağmen böyle karneyleydi.
Baba değil artık, bir torunlarını burnu... anlatacaksın canım. 2000'lerin artık şeyine
bir defa gelmiş, hayır artık o dönemde nasıl bir şey olacaksa, yani o senin söylediğin her şeyin yalan olduğu falan da ortada olacak bir dünya diye düşünüyorum ben 100 sene sonra. Yani böyle yalan olduğu anlaşılacak bir şey. En azından bir araştırmayla. Belki böyle duyguları saklama teknolojisi de bulunabilir de. Duyguları ortaya çıkarma veya işte insanoğlunun şeffaflaşması diye bir teknoloji çıkarsa eğer. Ama onun dışında yine bir küçük bir araştırmayla. Bugün mesela küçük bir araştırma diye Google'ın arama çubuğuna bir şeyler yazılıyor ya. Küçük bir araştırma yaptım diye. Onun gibi başka bir teknoloji çıkacak ve küçük bir araştırmayla. Senin bu söylediklerin, o yıllarda karne diye bir şey yokmuş ya, karne dediğine acaba falan diye.
Tarihi saptırıyorlar onlar. Sen gizli tarihten bahsediyorum ben.
Gerçek yaşlı durumunda olursun. Yani yalan yanlış hatırlayan adam olursun.
Daha zaten doğrusu. Ben 10-15 sene biçiyorum kendime. 10-15 sene sonra ben komple şeye gireceğim yani. 80 yaş formatıma gireceğim. Ondan sonrası da öyle tıkır tıkır işler gider.
Olur
yani.
Canım, bu iş biraz genetikse yok, öyle düşünme yani. Senin annen de maşallah diyelim, daha da uzun ömürler versin Allah. Yani çok da sağlıklı, çok da şeyi yerinde. Ha tabii var ufak tefek şey. O yüzden sen biliyorsun aramızdaki konuşmaları. Sen
diyorum, açık konuşacağız.
En son biliyorsun. Biz sana emanet edip, biz sana emanet edip ayrılacağız. Bu fani dünyadan fahir.
Dünyayı mı bana emanet edeceksiniz? O zaman sağda solda şey dersiniz konuşurken, madem öyle biz bu dünyayı
çocuklarımıza ödünç aldık.
Hayır, fahir Öğünç'ten ödünç aldık. Ve ona bırakıp gideceğiz diye. Onu dersiniz. Tamam.
O şey anlama gelir yalnız.
Sıkıntısız birer işlem gerçekleştiririm size.
Fahir Öğünç'ten ödünç aldık. Biz gittikten sonra Fahir Öğünç'e dikkat edin. Ne yapacağı belli olmaz anlamına da gelir. Ters anlaşılır. Öyle demeyelim. Biz yine belli olmasın. İsim vermeden birilerinden emanet. O daha kolay. O yüzden herkes onu yapıyor.
Gelecekte ne olur bilmiyorum ama böyle insanın kafasında hep beklenti çok yüksek oluyor ya. Çıta çok yüksek oluyor. O uzay 1999 oynadığı zamanlarda, bu Apollo Salyonluların daha doğrusu o Galaktika'nın olduğu zamanlarda hakikaten 80'lerin başı olabilir ya da 70'lerin sonu, 80'lerin başı, o gibi dönemlerde. Hani 30 yıl sonrasını biz öyle şeyler düşünüyorduk hani, bu gidişle giderse o dönemlerde mekik diplomasisi dediğimiz, hani vırt sırt uzaya şey gönderiliyordu, Discovery daha patlamamıştı,
evet, doğru,
falan.
Doğru.
İşte o zamanki çocuk hayalinde şey diye düşünüyor. Ya neler olacak kim bilir ya, vallahi böyle süper bir dünyada, süpersonik bir dünyada yaşayacağız diye düşünüyorduk. Öyle de çok fazla bir şey değil. Bir de işin içinde olunca dışarıdan bir gözle göremiyorsun tabii. Yani öyle de bir tarafı var.
O var. Ben şeyi düşünüyordum da geçen gün. Yani ben bugün içinde bulunduğumuz dönemde teknolojinin gelişmesiyle beraber hayatımın güzelleşeceğini biliyorum ama hani şu hali hazırda olan şeylerin daha iyilerini kuruyorum kafamda. Daha hızlı internet, daha böyle akıllı bilgisayarlar, daha akıllı bilgisayar derken de
daha hızlı bilgisayar.
Benim ne yaptığımı artık anlamış. Bazı şeyleri ben yani yaptığımda çok büyük bir olay değil zaten. Her gün belli sitelere giriyorsam bir tıklamadan bahsediyorum da.
Tıklamadan aç arkadaşım.
Tıklamadan açan bir bilgisayar gibi şeyler düşünüyorum.
Böyle. Neredeyse tıklamadan açan bir bilgisayar var biliyorsun.
Öyle yani o bir takım şeyler olsun. Çok iyi bekliyoruz. Onlar da yakın. Benim mesela bundan önceki hayalim işte böyle internetten indirilen görüntülerim. Diziler değil. Tamamen yasal görüntüleri.
Fotoğraf veya çektiğin fotoğraf.
Fotoğrafları televizyona doğrudan aktarma. Araya böyle işte bilgisayarı televizyona bağlamadan falan gibi beklediğim bir şey vardı. Tak tak tak tak diye iki günde yaptılar onu. Resmen iki günde yaptılar. Ben yeni bir alet alıncaya kadar yapılmış var abi dediler. Ve o hani bazı teknolojiler en başta çok pahalı oluyor ya. Hmm. Öyle bir durumu da yoktu. Ya bu uyduruk bir şey canım, biz bundan sizden para mı alacağız der gibi aletlere o özelliği eklediler. Şimdi USB girişli DVD'ler var, televizyonlar var falan.
O da olsun istemiyorum ben.
Hiç olmasın tabii ki. Yani belki bundan sonraki ilk güzel iş her şeyin kablosuz olduğu bir ortam olacak. Evet. Daha uzun dayanan şarjlar falan gibi şeyler düşünüyoruz da işte böyle evde sesin, görüntünün kablosuz aktarılması falan gibi şeyler.
Kanserojen bir çekicim, o yüzden yapmıyorlarmış.
Şey, ölmüş. Şey benim çok hoşuma gitti. Ne? Fikir olarak da çok hoşuma gitti ve öyle bir uygulama alanım olsa sırf öyle yaşarım ben. Bu Iron Man'in ikinci filminde ve daha önce şeyde de gördük onu galiba. Hangi filmde gördük? X-Men'de mi gördük?
Ne?
Avatar'da gördük. Avatar'da. Havada bilgisayar ekranında gördüğüm bir şeyi 3 boyutlu olarak işte ne denir bu ortama? Uzaya çıkarabiliyorsun. Uzay dediğim işte bulunduğun odadaki boşluğa çıkarabiliyorsun ve bütün değişiklikleri orada yapabiliyorsun. Yani dosyanın aslında bir şey olmadan. İşte oradan bir şey silip çöpe atabiliyorsun.
Sanal görüntüye dokunmak gibi bir şeyden bahsediyorum.
Sanal görüntüye dokunmak. İçinde, arasında, ortasında dolaşmak aslında.
O altında yazı çıkmıyor mu? Do you want to save the changes?
Ha, yes, evet, no? Çıkıyor. Evet evet. Ha. Öyle şeyler de
ona
var.
Ona
yani
da fıske atıyorsun mesela.
Ama zaten tokat dedi. Böyle elimi kaldım. O tam gelecek ya. Böyle hani yandan ekrana tam gelecekken elini kaldırıyorsun. Tokat gibi, o hemen kaçıyor. Öyle bir şey olsun yani. Sinirlerim bozuluyor.
Nasıl yaklaştığınla ilgili makineye. Bugün mesela bilgisayarında bağırıyorsun ve kaçmıyor. O senin sıkıntın mı teknolojik olarak? Bağırıyorum, ağır konuşuyorum, vuruyorum ama hep karşımda aynı yes mi no mu diyerek duruyor gibi.
Bir de canım yani sen o ekranda gördüğün şeyi odada boşluğa işte göz hizanı çıkarmışsın. Ne?
Zaten
do you want
iki oda,
to
üç oda
change
bir salon evlerde yazısını mı? Şey ben şimdi bir oda çalışma odası zaten.
Evet.
Bir oda, bak Ege'lerin evinde bir çocuk, bir oturma odanız var. Yok, bir misafir odası var, çalışma odası olarak kullanılır. Bir bebek şey Ali'nin odası var, bir de sizin odanız var. Nereye koyacaksın, nerede yapacaksın onu?
Antreye çıkarım.
Ben burada kahvaltıyı etmişim masanın üstünde. Onun bütün şeyliği dururken domates çekirdekleri düşmüş, zeytin taneleri bilmem ne derken onun üstüne şey mi yapacaksın? Yani orada mı yapacaksın? Bu ekstra bir küfet. Onu öyle görsel olarak öyle bir çok büyük bir beklentim yok benim.
Görsel yani olarak onun bir şovu var da seni yormaz mı ya? Şimdi mouse'la yaptığın işi kolunu kaldıra kaldıra yapacaksın. Bir taraftan yorucu o iş. Iron Man'in yaptığı
spor
işler.
Olur.
Yani bilgisayarda gördüğün şeyi 3 boyutlu masanın üstünde koca bir alet gibi görüyorsun. Yok içinden şunu alayım falan filan. Ha. Diyorsun ya.
Evet.
Eğiliyorsun, bükülüyorsun, zıplıyorsun, atlıyorsun, oradan kolunu uzatıyorsun.
Biraz hareket tabii, fiziksel hareket var ama.
Belki acaba gelecek mi, öyle mi olacak? Bu adamlar insanoğlu bilgisayar karşısında çok hantallaştı. Bilgisayarla yapılan işlerin biraz fiziksel gayretle yürümesini mi sağlayacak?
Yok canım, sırf ondan öyle yapılacağını zannetmiyorum da tam anlamıyla başka bir işte görüş açısı bilmem ne, işte daha kolaylık, daha net gözünde can. Yani neredeyse gerçeğe işte gerçek noktasına birazcık daha yaklaşmak için uygulanıyor. Şimdi iki boyutlu ya mesela, o tip bir şey yani, öyle bir
işte iPad'le mesela yabancı bir takım unsurlar bugüne kadar bilgisayarla özdeşleşmiş ama aslında ilişkiye yabancı bir takım unsurlar, işte mouse, klavye gibi şeyler ortadan kalktı. Sadece bir ekran var gibi, ekrana dokunuyorsun. Yani öbür gün o ekranın yüzeyine dokunmayacaksın da yüzeyi biraz böyle öteleyip altında bir şeyi çekme gibi bir şeyden bahsediyorsun.
Evet. Teknoloji ilerletmedin ki, geriletti şimdi.
Özür dilerim de nasıl yaptım?
İşte onu yaptın. Ekrana dokunuyordun. Sonra alttan sen klavye tipi bir şey çıkarttın tekrar.
Yok canım. Sen teknolojiyi gerilettin gibi alma onu. O gene 3 boyutlu bir görüntüden bahsediyorum.
Ha, 3 boyutlu.
Sen alttan klavye tipi bir şey. Ben orada anahtarı almak için eğilmiştim.
Bir de aslında az enstrüman daha güzel bu tip teknolojik aletler.
Sadelik.
Gibi geliyor bana.
Sadelik çok önemli.
Yani, görüntü anlamında sadelik değil de böyle mouse, işte ne bileyim klavyesi, bilmem nesi falan. Bunlar biraz daha böyle onlara aksesuara da ihtiyaç gelecek, olduğu abi için böyle bir karmaşa yaratıyor gibi bir durumda var. Yani o teknolojinin gelişmesini de gösteriyor olabilir aslında. Her bir şey mouse'suz halde kullanabiliyorsan veya o şeyi yakalayabiliyorsan, ki bilgisayar, laptoplar bunu çözdü. Touchpad denen bir şey var mouse'suz olarak.
Sesle komut bence çok bak, pratik sesle değil. Uğraşılan bir şey ama çok pratik değil yani.
Ne desene sen mesela.
Ben gecenin bir vaktinde bağıra çağıra şey mi? Şimdi sessiz tıkır tıkır bilgisayarda ne yapacağım? Ali'nin uyuduktan sonra bir gece.
Abi fısır
aç. Google'ı aç.
Bilgisayara fısıldayan adam.
Diye mi konuşacaksın bilgisayarda gece?
Google'ı aç.
Ya o teknoloji yeterince gelişmedi galiba. Yani telefonlarda da mesela o sesle komut şeyi var. Hiç ben kimsenin kullandığını görmüyorum telefonu.
Yok bir ara popülerdi telefon. Ya. Mesela şey arıyordun işte Oktay'ı kaydettin ona. Oktay Demirci diyorsun böyle. Oktay Demirci. Diğer saçma sapan bir
arıyor
şey.
Arıyor muydu?
Ya. Tabii o geldi o teknoloji.
Ben Fahir diyorum mesela bambaşka birini arıyor.
Falih'i arıyor.
Falih'i arıyor. İşte bir şey diyorum. Hiç doğru...
Fahir abi çok büyük sıkıntı çekti.
Kullandığını da görmedim. Yani hani doğru çalışıyor olabilir. O ayrı bir sorun da. Demek ki şey değil. İnsanları teşvik canım. Etmiyor yani. Kullandı.
Adamları arayacaksın aslında. Affedersiniz hani açık biraz amiyane konuşacağım ama. Halbuki uğraşıyorsunuz böyle. Gereksiz şey yapmanıza gerek yok yani. Biz zaten kullanmıyoruz.
Yani.
Hoşumuza gitseydi zaten 5 yıldır şey yapardık.
Ama yok işte gelişecek. Daha gelişmedi.
Gelişecek. Ne?
Mesela sesle Iron Man'de bile kullanılan sesle komut veya işte Avatar'da da vardı galiba. Ses komut şeyi. Fikri şeyde kullanılmış. İki sefer aynı fikir için kullanılmış. Televizyona şey diyor. Mute. Ona mute oluyor. Sesi kesiliyor.
Ya bir de akıllı teknolojinin şey olması lazım. Az kıstan anlaması lazım. Azıcık kıssana şunu dediğin zaman azıcıkın ne olduğunu yorumlayabilecek bir zekaya evet, ulaşması gerekiyor. Yoksa her şey... kız. İyi mi? Kız. Bunu Düsseldorf'tan aldım. Diye dolaşırsın ortada.
Yani eve girdim mesela şey, siz bilmiyorum buzdolaplarınız ses yapıyor mu da benimki tatlı bir şeysi var. Bir çalışıyorum ben buradayım varlığımı hissedin.
Sen buzdolabının ses kısma düğmesi olsun.
Işte. Ya yok mesela eve girdim bir şey konuşuyorum be beyler sessizsiniz dediğim zaman televizyon, buzdolabı, bulaşık makinesi hepsi yani ortak tek bir kumandaymışçasına bunların bu şekilde algılaması lazım. Hayat o zaman mesela beyler sessiz ben bitirdim işimi. Beyler devam.
Aslında çok
devam güzel. Dedim aynen. Dırırt aynen devam ediyorum.
Bizim hadi. Mesela çamaşır makinesi biraz şeydir. Yani çok ses çıkıyor.
Ha içeri gerçekten. Salona gelmeye çalışıyor
evet,
falan.
Evet salona gelmeye çalışıyor. Bizimle beraber oturmaya çalışıyor falan.
Siz ona Cano ismini taktığınızda evet. O sizden biri olduğunu düşünmeye başlıyor.
Ama diğerleri mesela buzdolabımız falan çok efendi. Hiçbir ne sıkıntısı yok. Yani bir çamaşır makinesinde problem var. Onu mesela öyle bir şey olsa... biraz susar mısın falan burası bunu konuşma yeri değil falan diye böyle laftan anlayan bir makine olsa güzel olur aslında.
Şimdi öyle makine ruhundan bahsediyorsak çamaşır makinesi bunların arasında en garibanı. Yani salonda televizyon şeyse ana karakterse onun etrafında işte DVD'si işte amfisi pick-up'u bilmem ne sahne herkesin evindeki ana elektronik aletler salonda.
5+1'lerden mi bahsediyorsun?
Ha, o tip şeyleri olanlar salonda. Televizyon yalnız değil. Mutfağa geç. Orada buzdolabı, fırın var. Ondan sonra bulaşık makinesi var. Onda şey. Çamaşır makinesi garibanın teki o şeyde.
Ne canım? Bazı evlerde görüyorum. Üst üste binmiş kurutma makineleriyle.
Ha, kurutma makinesi olan varsa şeydir de.
Kurutma makinesi bence çok çirkin bir alet. Hiç sevmedim. Hiç sevmem.
Hakikaten. Bir makineyi sevmek, ben de çırçır makinesini pek sevmem.
Hayır, şundan dolayı sevmiyorum. Kurutma makinesini güzel.
Hayır, ben de söyleyebilir miyim? Hı-hı. Benim de en sevdiğim şey patozdur. En sevdiğim
yiyecek.
Gerçi o biraz araca giriyor. Araba olarak da kullanabilirsin onu ama ben patozu çok seviyorum.
Ya böyle adamlar yapıyorlar ama şimdi bizim mimarimiz şu anda buna uygun yapılmıyor.
Ne?
Ya işte evde kurutma makinesi diye bir şeyin varsa bunun çamaşır makinesiyle yan yana. Kardeş gibi hatta evli bir çift gibi düşün artık doğru. Onların ilişkileri hatta uzun yıllar bir birliktelikleri olacak bir şey gibi konamadığı için üst üste konma diye bir teknoloji var.
Ona yakışmıyor olmuyor.
Ya çok çirkin bir şey.
Dev bir şey oluyor doğru.
O şeye bir giriyorsun bu sefer tam Transformers'a dönmüş bir şey makinesi gibi duruyor karşında. Üstelik de affedersin makineye tipsiz denir mi? Denir arkadaş tipsiz bir makine yapmışsınız. Çamaşır makinesi görünümünde biraz ama kapaklarımda şeffaflık.
Arıyorum
ama değilim. Böyle düğmelerim var ama hani yani. Ne alt tarafı iki çamaşır gibi. Ben onu şeyin üstüne klasik metotla da kuruturum. Ne yani? Nedir yani? Bravo. Hiç dokunmadan.
Bizim makinemiz mesela hem yıkıyor hem kurutuyor.
Çamaşır makinemiz hem yıkıyor hem kurutuyor. Hı-hı.
Böylece üst üste koyma sıkıntımız yok.
Ciddi
estetik
misin?
Sıkıntılarımız da yok. Evet. Gel bir gün ıslak çamaşırlarını kurutalım.
Ama üzerinde olmasın.
Bir dakika
çünkü üşütürsün Fahir.
Bir şey söyleyeceğim de ciddi misin yoksa?
Ciddiyim canım.
Çok para verdiniz mi o makineye?
Bayağı bir para verdik. Sana almayı düşündüğüm atı almayı çamaşır makinesi aldık.
Bence ciddi söylüyorum.
Ciddi tabii canım. Çok aradık biz onu. Hem dükkan
hem kurutan aynı makine.
Fahir bilmiyor muydun sen bunu? Niye bu kadar etkilendin?
Ayak edilmiş gibi heyecanlandı.
Abi o zaman ne şey satıyorlar? Ayrı ayrı satıyorlar. Çok saçma değil mi? Yani ikisini birleştir.
Herkes çamaşır makinesini bizim gibi rahatlıkla atamıyor hayatından da ondan. Tabii çamaşır canım. Makinemiz tıkır tıkır çalışıyor falan diye düşünen adamlar. Niye kurutma özelliği var diye yeni çamaşır makinesi
alamıyorlar? Ya kurutma dediğim hakikaten böyle bildiğimiz kuru gibi mi çıkarıyor yoksa hafif böyle tepsermiş şekilde mi çıkarıyor? Yani böyle hafif nemli mi çıkarıyor?
Tepsermiş der misin Ege cevap olarak?
Bizim makinemizde de şöyle bir şey vardı. Yıkama ve tepsirtme makinesi diye. O yüzden tam kurutmuyor. Tepsirtip çıkarıyor.
Bu çok güzelmiş ama ciddi söylüyorum ben.
O tuş değil mi?
İnsanoğluna inancım bir kez daha.
Bir kez görüşürüz. Daha. Vallahi gelecek yüzyıl bizimmiş ya. Adamlar ne güzel yapmışlar. Hani olabilir yapmışlar diyorum da hiç piyasada görmeyince şey oldum. Kurutma makinesini ayrı yapıyorlar. Ya hakikaten
şey yani senin böyle şeyleri sevdiğini bilseydim getir evde kaç defa yanından
deli geçmiş, emin gibi konuşacağım şimdi ama hakikaten aklıma gelmişti ya bu niye zaten aynı görüntüye sahip niye bunun kurutmasını yapmıyorlar diye düşündüm yani.
Yaptılar işte yani. Hem de pek çok marka yaptı. Öyle
teknoloji çok şey. İlerlemiş demek.
İşte benim demek
sen
istediğim
öyle uykusundayken Fahir.
1900'lerin başındaki bir adam da bizim gibi abi çok güzel ya bu adamlar 50 sene önce nasıl yaşıyorlardı abi gaz ya olmadan nasıl yaşıyorlardı falan diye mi düşünen insanlar vardı bize. Herkes içinde bulunduğu çağın bir önceki döneme göre çok daha iyi olduğunu düşünüyor mu?
1900'lerde öyle olabilir çünkü biliyorsunuz bence insanlık
sanayi devrimi
en büyük insanlık için en büyük icatlardan biri olan telsiz daha doğrusu telgraf teknolojisinin geldiği kullanıldığı aktif olarak o dönem. O yüzden o biraz daha önceye gitmemiz lazım bu şeyi tartışabilmemiz.
Yok, biraz daha
1800'lerin başı mesela yani da 1700'ler falan gibi bir şey söylersek.
Onlarda bir numara yok.
Onda yani, da ben öyle bir şey olduğunu düşünüyorum.
Her zaman vardı o zaman.
Her zaman var tabii yani bir şeyler oluyordur büyük ihtimalle.
Cilalı taş devrindeki adam da şey ya abi adamlar nasıl yontma taşla yaşıyorlardı. Abi taşı cilalamayı bulamamışlar abi diye mi dolaşıyorlardı. Veya ateşi bulduktan sonra bir kabile. Şey mi diyor? Abi ateşsiz nasıl kafama ya ateş ya?
Tabii canım
ateşi olmadan ya.
Ateşi bulanların havasından geçilmiyormuş o dönem. Öyle yani o dönem böyle bir şey de yok. Patenttir işte bu fikir benim. Bunu kullanırsanız bana şu kadar taş vermeniz lazım. Ne isteyebilir zaten? Ya bence, ateşi bulmuşsun yani neyi isteyebilir?
Ateş kadar öyle bulunmamıştır. Benim fikrim öyle onu bir kişi bir kabile falan bulmamıştır. Ayrı ayrı yerlerde herkes çatır çatır aynı anda kafa zaten sistem aynı şekilde çalışıyor.
Hayır öyle yapmışlar. İşte bak bu değil.
Hayır iletişim bu değil yok ama. O dönemlerde.
Şimdi de şey.
Ne?
Şimdi de olabilir aynı söylediğin şey.
Yok ama Fahir'in dediğinde şöyle bir şey var. İnsanları en çok şaşırtan şey. Hani ateş ondan sonra tekerlek bilmiyorum nasıl denk gelmiştir. O
ha, dünyaya ateş, nasıl yayıldı
ateş,
mı?
Ateş doğada da olan bir şey ya. Ya fırtınadan sonra şimşek çakmasından sonra hı-hı, yangın çıkabiliyor hı-hı falan. Hani o ateşi bir şekilde kontrol edip insanlar kullanmayı öğrenmiş olabilirler. Sürterek tekrar yaratmış olabilirler falan da. Dünyanın çok değişik coğrafyalarında mızrağı kılıcı mılıcı falan anlıyoruz. Ama ok gibi daha sofistike bir alet nasıl insanlar tarafından ortak şekilde geliştirildi diye çok merak edilen şeylerden biri ok. Çünkü ok hakikaten diğer şeylerden çok daha
ha, okun gelişim
zopanın ucuna daş takayım daha sivri daş takayım diye mızrağı yapabilirsin de.
Okun gelişimini okun biliyorum ben. Okun gelişimi
denk geldi mi sen son
ona
dönemden?
Ona bir denk geldim. Şey Asya'da esas gelişiyor. Yani bizim bildiğimiz tarzda daha önceler işte Avrupa'da falan da ok var da onlar sistem olarak şey kullanıyorlar işte böyle hani tüfekli bir sistem gibi hani daha doğrusu hani bildiğimiz oka dönüşler biraz Asya'dan çıkma. Onlar geliştiriyorlar teknolojiyi ama ilk çıkışını diyorsan evet onu akıl etmek.
Aslında şöyle olmuş olabilir.
Sopayı çekeyim bırakayım evet. Onun gücüyle gitsin.
Nasıl gidiyor? Yani orada da şey bana mantıklı geliyor şu tip bir açıklama. Tabii %100 tabii karşılamaz o da. Savaşlar çok şeymiş ya aslında.
Düşmandan görüp.
Aynen görüp öyle yani savaş teknolojisi belki de o dönem için böyle bir şey. Garip bir şey ama iletişim yöntemi.
Kültür
savaş
fuarları. Bugün öyle bile öyle canım. Yani düşmanın silahını ele geçirip onu çözüp düşmana karşı kullanmak
aslında hala bugün, yapılan bugün bir şey. Öyle. Bir başka birçok alanda da hani iletişim sürüyor ama savaş teknolojisi özellikle toplu olarak iletişmenin bir yöntemi olmuş olabilir. Yani çünkü öteki ama türlü bir elçi gönderiyorlarmış, bir şey gönderiyorlarmış.
Yok falan ya şey diye
yani,
düşün.
Biri bulduysa bunu yani kim bulduysa çok çabuk yayılmış olabilir. Yani çünkü savaşta yeni bir teknolojinin geliştiği işte bu insanlığı şöyle yapıyormuş işte şu kadar kaleyi şu kadar zamanda artık ne tip konuşmalar olursa hiç o tip bir savaş ortamında bulunmadığım için bilmiyorum ama şu bu kale var ya, bu kaleyi 2 günde almışlar bu alette. Sırf bu alette ya. Al sen bunu, memnun kalacaksın diye mi verildi? Ne oldu?
Iron Man'de de böyle bir adamdan 12 tane olsun bütün Asya'yı yönetir gibi şeyler var.
Ha işte onun gibi.
Pardon,
bir şey.
Iron Man 1 mi?
1.
Bugün televizyonda seyretmiş olabilir misin?
Dün akşam seyretmiştim.
Çok güzel. Ya ama bu şey gibi düşünün. Sene -2000. Ne yapacaksın yani? Elinde bir tane şey var. Artık o zaman hayvan bağırsağından mı yapıyorlar? Ne, yemeğini yedin, orada şeyler duruyor. Ortalığın kulluğunu bir toplayayım diyorsun. Orada girişiyorsun. Yani illaki hani sen bulmasan yan komşun bulur. Onu hani bulmak, hani yapacağın çok fazla aktivite yok. Yani illaki bir şekilde, bir de ne derler? Sistem açık, önün açık, mecra açık.
Hayır,
bir
sen
mecra.
Biraz şey yapıyorsun bence.
Ha, bir de yani, bu şeyler de öyle canım. Yani
tatlı bir, ne, nasıl doğru ifade edeyim? Biraz hafife alıyorsun.
Neyi?
Yani insanoğlunun canım meşgalesi
ben, tamam, 2007 her zaman hadiseyi böyle anlattık diye hafife almak değil ama hadise hayır, böyle gelişiyor.
Şunu diyorum yani, o bir -2000'de yaşayan adamın bir kişi olmadığını vardı düşünüyorsun ama aynıdır ya, insanoğlu yapısal olarak aynıdır. Kafası aynı çalışıyordur. Yani meşgalesi vardır, stresi vardır. Bunu tanımlayamıyor olabilir ama yine bir mesaisi olmasa bile
bir şey var
uzun
ama
uzun
tam çözemedim.
Evet tabii canım. Ha, ya gidelim her şeyi bırakalım, şu deniz kenarına gidelim. Bir 2 gün burada geçirelim deyip hafta sonu dediğimiz şeyi bir şeye denk getirip gitme gelme var ya. Onu yapan yapıyorlardır yani. Aynı insanoğlu
dediği şey. -2000'de 3000'de falan.
Tabii canım yapıyorlar. Bir değişelim ya, bir hava alalım. Şuraya bir tırmanalım, gelelim orada.
Ağaca şey çıkalım varmış diyordur. Bir şey diyordur.
Tabii canım yani.
Yani bir de iş güçlü de öyle çok havalanalım, kafayı dağıtalım diyecek bir durumu yok. Çeşme diye bir şey yok mesela. Git dere ya, dere kenarında doğrudan oturacaksın. Yani bunlar çok mesai i̇şte bak, alan şeyler ya.
Mesela o olabilir. Demin onu söyleyecektim. Bu hani ya, bu çeşmeler yokken insanoğlu ne yapıyormuş acaba? İyi ki ne kadar bak. Bir zaman 10 sene önce bu yoktu ya.
Onu tulumbayı bulan adam bile söyleyebilir. Tulumba olan abi, o neydi ya, kuyunun dibine şeyleri sarkıtıyorsun falan diye. Dolayısıyla bir de Fahir dedi ya şimdi böyle -2000'deki. -2000'deki uygarlık da çok fena bir uygarlık değil. Yani
örnek ver, -5000 dedim hadi.
-5000'lere falan gittiğinde.
-5000'de tarihte öyle bir şey yok ya. Milattan önce 5000 falan dedin de. Net.
Öyle demek daha doğru olacaktı. Şimdi bir 100 yıl sonra içinde yaşadığımız döneme de şöyle. Abi işin gücün yok, oturup da şeyi bulamadın mı ya, üçüncü boyutu bulamadın mı yani ya, nasıl seyretmişler onu
de, evet,
falan diye konuşacak.
Ya ben nasıl bulamadın demiyorum.
Yani bir de herkesin de bulacak durumu varmış gibi konuşuyorsun ya.
Bulur.
Bütün insanlar sabah evden çıkan adam ok yapacak ya. Ben mesela şimdi 100 yıl sonra bir adamın gözünde 3 boyutlu televizyonu bulamamış adam durumuna düşeceğim. Ya ne işi var? Bütün gün televizyonsa o üçüncü boyutu şey yapmayı bulamamışlar adamlar. Alfaları böyle şey, böyle ne bileyim ışık dalgalarıyla falan. Bunu akıl edemiyor abi diye konuşan adam. Ben 100 yıl öncesinden ve zombi olur gider onun kulağını çekerim.
Yani hak etmiştir.
Hak etmiş oluyor değil mi? Doğru.
Çektiysen hak etmiştir. Ama şöyle bir şey var. Teknoloji hakkında şey var ya, teknoloji durmaz. Her zaman ilerler diye. Böyle bir fikir var. O da aslında bugüne kadar işte her gün bir şey bulunduğuna dair bir takım köşeler, böyle küçük küçük şeyler oluyor ya, haberler oluyor ya gazetelerde. O tip haberlerin birleşiminden dolayı aslında kafamızda oluyor ve işte bu internet çağında olmamızdan dolayı, yani yine bu hızlı veri dolanımından dolayı oluyor. Bir süre önce ben şey diye düşünüyordum, teknoloji konusunda artık son noktaya gelindi diye de düşünülüyor
geldiğimiz
olabilir.
Son noktada beyler bırakın
bu gergin, bunu bulduk kalalım. Biz bunu bulduk artık, bu son nokta. Elektron mikroskobu uyduruyorum. Bulduk, bu tamam yani, bitti artık yani, öyle bir
ne bulayım
bir şey
ben daha.
Teknolojik, evet, o yüzden teknolojide gelişmeler olmasını insan hiç yadırgamıyor da mesela.
Benim
şey
gibi adamlar
konusunda,
Allah'tan fazla yok yoksa. Ya ne güzel, iyi ya, böyle güzel güzel takılıyoruz işte deyip şey yapacaktık yani.
Yok, çok fazla var senin adamlardan. Senin gibilerden. Mesela Murat Gürdal Akkoç yazmış. Otomobil ilk yapıldığı zaman birisi demiş ki, evet, kendi kendine giden araba güzel ama atlı araba her zaman kullanılacaktır diye. Ama bugün haklı bu adam. Çünkü ben İzmir'e gittiğimde Kordon'da faytonlar vardı mesela.
Yani bak adam
her zaman kullanılıyor. Doğru.
Ya birilerini haklı çıkarmaya çalışacaksak onu rahat çıkarırız yani.
Fahir'in morali bozulmasın diye yani.
Ya bak, benim moralim bozulmuyor.
Atlı araba ayrı bir şeydir yani.
Ya canım, ben teknolojiye karşı ya da efendime söyleyeyim şey bir adam değilim yani, onu, o yanlış anlaşılmasın.
Yok canım
da,
o değil zaten.
Bir takım şeyler bak kendiliğinden olmuştu yani, şimdi birisi ateşi buldu. Beyler ben çok güzel kalite bir şey buldum, hadi bunu dağıtalım diye. Zaten yani onun dağılması sır 10.000 sene sürer şeyin üstüne, dünyanın üstünde o şeyler, o şartlar altında.
Herkes o işi Promete'ye vermişler zaten.
Dağıtım şirketine mi?
O daha çabuk senin...
Promete dağıtım.
Senin beklediğinden bir takım daha çabuk dağıtır bu adam.
Tanrılardan insanlara.
Ne güzel söylediniz. Bir takım şeyler kendiliğinden gelişmiş olabilir, bulunmuş olabilir. Onları söylüyorum sadece. Ve de
evet, hani... dünyanın başka yerlerinde ama nüfus aynen. da azdı. Dünya nüfusu da azdı, öyle düşün. Yani bugünkü gibi işte 6,5 milyar insan yoktu. O yüzden dünyanın bir ucunda olan şey illa öteki ucuna gidecek diye bir şey yok yani. Oraya yakın başka bir yere gitse tamam, işte onlar işte başka bir tarafa göç edenler giderken götürecek fikri, işte ne bileyim ateşi bilmem neyi. Ondan sonra oradan oraya böyle insanlıkla birlikte işte yayılmış.
Böyle.
Ama ben şeyi hep merak, geçenlerde de konuştuk mesela, bazı yerlere niye insan onun gelip yerleştiği hakkında
Hiçbir fikrimiz yok.
Yani esas bence gizem o. Çünkü coğrafik olarak...
Ben olsam buraya gelsem buraya yerleşmem diyorsun değil mi? Yani.
Moskova'ya giden
bazı yerler var, evet.
Arkadaşım söyledi mesela. Onun aklına gelmiş. O açtı. Ben de cevap veremedim ve aklımda da böyle bir şey yok. Neden olduğuna. Moskova böyle normalde hiçbir şey olmadığını düşün. Olduğun Moskova'nın. Türkiye'de de var böyle bölgeler. Neden bir insanoğlu toplanıp da burada bir şehir inşa edelim biz?
Soğuk diye mi?
Ve
buraya da bir
hiç olumlu bir şey yok ki.
İyi olur.
Yani hani doğal kaynak bilmem ne falan. Yani
Oktay, beterin beteri ver, adam Sibirya'dan geliyordur. Tamam mı şimdi?
Bayağı kırıldı der.
Oğlum çok iyi kırıldı ya. Beyler vallahi hiç gerek yok diye. Yani onlar bir benim gibi bir iki adam yüzünden olduğunu tahmin ediyorum.
Dağın tepesinde bir takım işte şehirler var ya. Avrupa'da da var, Türkiye'de de var. Yani
Tamam, o korunmayla alakalı bir takım şeyler yani, hani gidişatı zor olsun.
O sonra burada da nasıl doğal büyüyor yani, öyle bir hani bunu biz korunalım diyen işte 20 bin kişi yapmıyor. Öyle bir köy değil, kocaman böyle 10 milyonluk bir şehir yani haline geliyor.
Sen onu kaç yıl sonrasında görüyorsun Oktay, onu ilk kurulduğunda gör. Hakikaten rezillik de her
olur
tarafa.
Diyorsun yani.
Olur tabii, olur. Şey diye, yani bazı yerleri ben de anlamakta zorluk çekiyorum. Yani hemen yan tarafında çok şahane bir yer var. Bir bakıyorsun... Yani çok kötü bir yere işte şey yapmış oluyor, bir yerleşim yeri kurulmuş oluyor. Diyorsun ki ya arkadaş, yani 3 kilometre daha gideydin
gitseydin
de.
Daha güzel, şahane yer vardı.
Ama onun da bir şeysi vardır yani, bir açıklaması kaidesi vardır, midir? Bir kaidesi vardır. Orada ne bileyim pis adamlar oturuyordur, şey yapıyordur o güzel yerde. Çünkü yani başka bir açıklama bana, hani kötü niyet taşımak istemiyorum. Kötü niyet dediğim yani bu adamların kafası çalışmıyor demek istemiyorum da, yani bir şeysi var.
Canım hadi senin... o ilk yerleşenlerin kafası çalışmıyor. Ondan sonra bilmem kaç milyon kişi dediğim gibi, yani onların da mı yok, var öyle bir şey yok. Yani bir şey var işte orada da çözülemiyor. Yani öyle bir gelenekle falan açıklayamıyorsun yani bunu.
Gelenek mi? Biz burada
bizim yaşıyoruz. Babalarımızın da şeyi falan diye o kadar insan ona nasıl ikna olmuş diye. Esas bu da açıklanamayan bir şey.
Yani bence şey var tabii. Mesela bazı şehirler Türkiye'de işte Osmanlı zamanında oradan gelenlerin önünde siz duracaksınız diye yaşatılmış orada.
Hmm.
Biz deniz kıyısında hayır. Orada duracaksınız. Oradan düşman geliyor diye, yani özellikle kritik noktalara ne denir ona? Jeopolitik önemi olan noktalara özellikle insanlar yerleşmiş. Oradaki insanlar oranın işte ordusunu, korunmasını sağlamışlar falan. Eminim onlar da isterdi. Herkes deniz kenarında veya daha havası olan ve kır düğünü yapmak isteyen insanlar olmuşlardır ama zamanı şartlarında bir yerlere yerleştirildiler. Bazı çirkin noktalarda gerçek çirkin de demeyelim de, yaşayan adamın gözüyle göremiyorsun orayı. Sonuçta sen kendi yaşadığın yerle karşılaştırarak çirkin bulursun, güzel bulursun da o adam orayı yaşaya seviyor. Daha belki daha olumlu koşulların olduğu yerde yaşamayı o da istermiş ama işte nesiller önce
İnsan bir de çabuk alışıyor. Hiç öyle bir şeysi yok. 2 yıl orada yaşa, 3. yıl güle oynaya yaşamaya devam edersin. Bir aktiviteler, bir şeyler var. Yani can sıkıp yani şey gibi. Dün hani biz şey gittik, bunlar ergen, bunları sürekli meşgul etmek lazım, hı hı, diyorsun. Yani eğer kötü, yani mevki olarak kötü bir yerdeyse, eğer de bir meşgale varsa orası en güzel yer haline gelir. Yani o kadar da
doğru
işte yaşanmaz diye bir şey yok. İnsan çok çabuk adapte olma yeteneğine sahip.
Ya ilk karar veriş anı aslında şey
olabilir. Yani gidip beyler yeter ya, vallahi ayağıma kramp geliyor ya. Bu ne ya?
Öyle uygarlığımızı yok vallahi ben Hakkaya göçebe yaşayacağım daha iyi yani diyenler vardır kesin.
Yoruldum ya deyip oturan arası da vardır. Hakikaten vardır yani öyle karar verme aşamasında.
Çünkü öyle türküsü de var zaten. Hatırlarsanız aslında tam onu özetliyor. Gide gele yoruldum, bir taş buldum, oturdum. Yani türkü var.
Ne kadar güzel. Her şeyi türküyle açıklayan bir
taş
adam olsana.
Oturan adam ya. Uygarlığını da oraya kurmuş demek.
Nereye yapacaksın? Uygarlık için ne gerekti zaten? Bir taş, her şey bir taşla başlar. Önce oturursun. Taş var mı? Var. Hemen orada güzel şeyimizi inşa edelim. Güzel buraya hükümet konağı tipi bir şey yapalım. Ya da neyse artık idare şeysi. O artık sene kaç, bana sene verin. Ben size ona göre şey yapısından bahsedeyim. Güzel şeylerimizi, kanallarımızı açıyoruz. Güzel sistemimizi döşüyoruz. Kanalizasyon sistemi. Su var mı orada beyler? Onu buraya doğru akıtıyoruz.
İşte o bazı şeylere baştan bakılıyor. Hükümet konağını yaptık. Hükümet konağımıza su bağlamadık efendim. Suyu bakıyoruz.
Efendim su yokmuş.
Nasıl yok ya?
Susu diye.
Topla tak aşağı gidelim.
Hükümet konağını kaydırma tipi bir teknolojimiz henüz yok efendim. Hayır, ne yapacağız diye.
Bu arada o yüzden açıklanamayan bazı yerlerde hükümet konakları var. Özellikle Avrupa'da. Niye burada hükümet konağı var ya? Burası öyle bir şey. Zamanında yapılmış efendim diye böyle açıklanıyor.
Şimdi teknolojinin durduğuna inanan bazı insanlar var. Zaman içinde ivmesi değişik.
İşte onu dedim, evet.
Değişik hızlarda hayatımızda değişikliklerini görmemiz, bize yansımasını görmemizin hızlandığı dönemler oluyor ama teknoloji esas mesele şey. Değişik alanlarda çalışmalar yapıyorlar ya. Mesela bundan 2 yıl önce vardı galiba. Bilkent'te bir grup öğrenci bu işte LCD televizyonlarda yeşil rengi daha pratik vermek için laboratuvarda çalışmalar yapıyorlar. Televizyon yapmak için değil. Yeşil rengi daha hızlı, daha çabuk insanlara ulaştırmak için çalışmalar yapan adamlar var. Böyle değişik alanlarda çalışan insanlar uğraşıyorlar, didiniyorlar ve en başta birbiriyle alakası görünmeyen buluşlar, hı hı, hiç ummadığın anda birleşip başka başka atılımlara neden oluyor. İşte ne bileyim şeyi buldu birileri, ters teknolojisi üstünde çalışırken işte ne bileyim kablosuz internet bulunuyor. Evet. Bilgisayarcılar gelip de interneti nasıl kablosuz yaparız demiyorlar. Onun için uğraşmıyorlar da oradan geleni ona uyarlıyorlar. Ondan geleni ona uyarlıyorlar. O yüzden hızlı oluyor bazı şeyler. Umulmadık hızlara ulaşıyor ve onu tahmin etmesi de kolay değil. Şu teknolojideki şu gelişmelere bakarak şunu söyleriz ama o teknolojideki gelişmelerin başka bir teknolojiyle tabii birleşip ya nelere yol açacağını tahmin etmek kolay değil. O yüzden tıkır tıkır ummadığınız tabii şeyler gelecek başına.
Kafayı yoramayız yani. Sonuçta bunu bir havuz sistemi yapmışlar adamlar.
Ateşli ok.
Aynen öyle.
En güzel şey mesela.
Bilim dünyasında havuz sistemi.
Beyler kim ne bulduysa şu ortak havuzumuza, bu çok güzel bir sistem. İlk havuz sisteminin çıkışı. Oradan güzel bir şekilde faydalanacağız diye. O ne buldu işte? Oku buldu. Sen ne buldun? Ateş. Hop ne yapıyoruz? Ateşli ok yapıyoruz. Hoppa attık 100 yıl ileri. Sen ne buldun? İnternet. Sen ne buldun? Kablosuz aktarma. Hop bu ikisini birleştik. Hop 500 yıl ileri. Ben sana söyleyeyim.
Siz ne buldunuz? Ok. Siz ateş. Yakın ateşli okları kaleye atın gibi. Mesela ateşli ok. Bence en havalı şeylerden biri.
Veya mesela şöyle şu anda benim aklıma gelen bir şey. Kablosuz. Mesela ben sen ne buldun? İnternet. Sen ne buldun? Kablosuz bir şey buldum.
Onu Fahir söyledi
hop,
yanlış.
Birleştir. Hadi bakalım at. 500 yıl mıydı? 500 yıl ileri.
Onu Fahir söyledi.
Ha söyledi mi? Ay, dinlemiyor pozisyonuna düştüm şimdi. Özür dilerim.
Neyi?
Birbirimizi.
Evet doğru, ben internete bakıyordum da çok tatlı en son icatlar diye bir site
bu
var.
Bu arada isterseniz şey yapalım, bir şarkı dinleyelim. Ondan sonra da Bill Gates'in bu konuda yaptığı açıklamalar var. Ben bunları bilmem kaç sene önce düşünmüştüm diye. O yüzden bir tam olarak ne dediğini de
o zaman bana bir video kaydı gösterirse çok sevinirim. Herhalde onun döneminde video vardı.
Kitap yazmış da onunla.
Yazdı ama yani onun üstüne tarihi yazabilirsin
kitap
yani.
Yazmış. Kitabında 15 yıl önce yazdığı şeyler ortaya çıktı. Kitabı yazarken video kaydı var mı?
Yani ona bakıyorum.
O zaman şöyle yapalım isterseniz.
Bir müzik arası verelim, sonra yeniden stüdyomuzda buluşalım.
Gecenin emimi düşmüş gözlerine, ne
ıslak ıslak bakma öyle. Gecenin nemimi düşmüş gözlerine. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Saçını dök sineme, derdini söyle. Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle. Saçını dök sineme, derdini söyle. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Sürerim bulutta
...105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Saat 18.54 zamanında 15 yıl önce Bill Gates neler demiş teknolojiyle ilgili. Geçtiğimiz günlerde mahşetti bu. 15 yıl önce söylediklerimi oluyor işte, çıkıyor.
Aynen öyle, 95 yılında yazdığı Önümdeki Yol. The Road Ahead.
Türkiye'de de satıldı.
Satıldı, çok evet, ben de hatırlıyorum. Bill Gates'i özel bir bilişim devi patronu olarak tanıyoruz. 95'te yazdığı kitapta bugünün aslında ipuçları var demiş ama 95 yılı daha bunlar bilmiyorum ne kadar. Bu 15 yılı önce, daha doğrusu 15 yıl sonrasını görmek insanı bu kadar
havaya mı sokar?
Dünyanın en zengin insanlarından bu kadar zengin ediyorsa demek ki başka özelliklerin yanında temel bir şey. Gereklilik. Zenginlik için. Yani ileriyi görmek aslında. Gerçi çok da öyle bir şey dememiş. Demiş ki Bill Gates bilgisayarları cepte taşıyabilecek, mesaj atabilecek, borsayı takip edebilecek ve toplantıları planlayabileceksiniz. Yani cep bilgisayarları ve telefonların bugün yaptığı işler aslında.
E tamam, büyüğünü yaptıysan
95 yılında bu yok muydu?
Ya 95'te
95'te yoktu. Ben 95 yılında kızıl ötesi denen bir şeyle ajanda bilgilerini saatine yüklemeye çalışan bir adam hatırlıyorum ve öyle bir çaba olarak kalmıştı o.
Ona ne deniyordu kızıl?
Kızıl ötesi diye bir şey vardı.
Tamam, ona ne deniyordu?
İnfrared.
İnfrared. Mesela hiç bana tutmayan teknolojilerimizden biri.
E çünkü benim eski
tamam telefonum. Tamam, her şeyim kızıl ötesiyle ayarladım diyen adam şimdi ne yapıyordur bilmiyorum. Bluetooth da mesela öyle şişti. Yani çok büyük bir heyecan yaratmış. Bluetooth da göndereceksin falan.
Ama Bluetooth şeyin habercisi işte. Senin demin anlattığın istediğin şey olarak
söyleyeyim. Ha, hayırlısı. Evet,
kablosuz şeyinin habercisi. Yani o biraz öyle gibi geliyor bana.
Aslında çok farklı protokoller de yani şeyi ortaya çıkarmış olabilir. Bir şeyler de kablosuz olsun belki abi de diyerek.
Kablo neden? Çünkü çirkin, görüntü kirliliği yaratıyor. Ama Bill Gates'in dediğini şey yapmaya o kadar, şimdi laf söyleyeceğim, siz de bana diyeceksiniz ki he falan diyeceksiniz de.
Tamam, yok sen söyle canım, bakalım diyecek miyiz?
1950'lerde falan bilgisayar çıktı ya. O da kadar bilgisayarlar vardı falanlar filanlar vardı. Sene 95'te o tam o kadar şeye inmiş. Dedim ki bu teknoloji giderse 15 ben sanırım.
Belki işte ama 95'te çıkan teknolojinin heyecanıyla kimse bunu demedi. Yani o da olabilir. Yani
adam şeyin içinden bilgisayar.
Dizüstü bilgisayara bak. Of falan diye. Hani bunu şeyi yapanlar, teknolojiyi geliştirenler de bu heyecana kapılıp söylememiş olabilirler.
86'lar, 486'lar senesi.
Gerçi 95'te ne vardı bilgisayar olarak
i̇şte kullandığımız? 386'lar vardı.
Onlar mı?
Tabii tabii, 386.
Bir de şeyin de
286 da olabilir.
Etkisini göz ardı etmeyelim. Yani reklam sektörü diye bir sektör de var ya artık. Hı hı. Oku bulan adam çok reklamını yapmıyor da bugün şimdi bir bilgisayar çıkaran, yeni bir teknolojiyi bilgisayarına ekleyen, ürününe ekleyen kişi reklamlarda şey demiyor. En son teknoloji, yarının teknolojisi falan diye bunu şey yapıyor ya bize. Hı hı. Bunu ileride bu da, çok daha şey olacak ve çok daha ucuza olacak diye bir reklam kampanyası yürütülmediğinden insanlar belki o reklam bombardımanı ardında daha da iyileşeceğini unutuyorlardır. Yarının teknolojisi, abi adamlar yarının teknolojisini yaptılar.
Sadece reklam değil bence o. Yani benim fikrim şey, o kadar çok şey oluyor ki. Yani acaba başka ne olabilir düşünmek için durup bakmak lazım. Yani bu kadar olan şeyin, işte demin söylediğim gibi, bu kadar verinin arasında bunu öngörebilmek başka bir beceri. Yani bundan belki de dezavantaj, hani bu tip gelişmeleri düşünen insanlar için. Yani bundan 30 sene önce veya 40 sene önce hayal etmek belki daha kolaydı da bugün hayal etmek için bir durup bakmak gerekiyor ya. Yani o yüzden Saylonlar, Galaktikalar falan filan, onlar hep hayallerin şey olduğu için.
Benim etrafımda öyle arkadaşlarım da var. Yani sırf mesela bu LCD televizyonlar, plazmalar çıktığı zaman abi biraz bekleyelim, bunlar bayağı bir ucuzlar, çok alınabilecek. Çünkü ilk çıktığı zamanlar
onlar ama göre beklemeyi hayal ediyor Fahir. Ha, o senin için başka bir şey. Canım, bu öyle biraz bekleyelim, ucuzu çıkar bunların. Ucuzu bir çıkar, şey yapmayacak
değil
adam. O.
Hayır, ucuzu zaten çıkar değil. Yani bunun teknolojisi gelişecek, yaygınlaşacak ve şu daha ucuz alınabilir fiyatlara gelecek. O yüzden şimdi acele etmemizin bir mantığı yok. Biraz daha bu şekliyle idare edelim. Teknolojiye daha ucuz yolda ulaşmanın yolları da var diyerek davranan adamlar var. Onlar da hakikaten çok şeyli, karlı da çıkıyorlar açıkçası.
Ya orada aslında bir şey hesabı yapacaksın. O teknolojisiz yaşayabilir miyim? Tamam, yaşayabilirim diyorsan şeyler var canım. Biz hani hep kendimizden yola çıkıyoruz da annelerinin, babalarının, anneannelerinin evine gidenler 40 yıldır hiç aksamadan çalışan bazı eşyaları görüyorlar evde. Yani kullanılan malzeme bile başka bir dönemin malzemesi oluyor. Benim işimi görüyor diye işte tost makineleri var, koca koca fırınlar var, şeyler var. Niye alayım ki yenisini diyebilen, işte o tüketime direnebilen insanlar var. Sen direnebiliyorsun. Daha doğrusu öyle her şeyin en sonuncusu bende olsun, en yenisi bende olsun derdin yoksa zaten bir rahatsın. Her şeyin en yenisine özeniyorum ama hemen alacak param yok, biraz bekliyorum diyorsan gene görece olarak rahatsın. Her şeyi alacağım dersen de
işte. Yo, alacak durumu var ama hani biraz daha şey diye bekleyen adamlar var, onu söylüyorum. Hani gelecekte bunların biraz daha ucuz olacağını, gelecek dediğim şimdi, atıyorum adam 4 sene önce plazma almış oluyor. 4 sene öncesinin plazmasıyla şimdi hakikaten plazması arasında da dağlar kadar fark var. O zaman o çok şahane, süper teknoloji diye aldığım bir şey bugün ne görsel olarak tatmin ediyor ne başka bir şekilde içine siniyor. Şey oluyorsun yani.
O biraz aslında o reklamlardan falan da etkilenip tüketim çarkına dahil olmak. Yani bundan zaten dahil olmamanın çok mümkünatı yok da bu içinde bulunduğumuz dünyada, ama yani yine de bir işte o reklamlardan etkilenmeden veya işte birbirinden görüp etkilenmeden gidip gerçekten hani bir o gözle bakmak lazım. 4 sene önceki göz dolgunluğuyla bugünkü arasında çok bir fark yoktur bence. Şey olarak plazma televizyondan bahsediyorsak. Yani eğer bugün yetersiz buluyorsa aynı üründeki görüntü kalitesini ve işte göz tatminini yetersiz buluyorsa o kişi 4 sene önce de yetersiz bulması lazım.
Yok
ve,
daha önce yok, şey görüyorsun, görmüyorsun. Hani daha iyisini görmediğin zaman şey yapmıyor. O seni o kadar rahatsız etmiyordur.
Niye bence canım? Sadece plazmaya bakarak mı görüyor bu adam? Yani normal hayatta da gözünü kullanmıyor mu? Yani görünce başka bir şey, illa plazmayla mı kıyaslamak lazım? Yani ben bunu kendimden biliyorum. Ben mesela gidiyorum işte bir teknoloji mağazasına, bakıyorum hiç model, marka hiç gözetmeden. Büyüklük de çok önemli değil benim için. Hani, ha şu en güzeli galiba. Yani bunlar çok çamur gibi, ne bu ya? Bakayım şu tarafta falan diye. O seçtiğimde dehşet paralara bir şey olmuş oluyor. Yani bu hani, ama bir dönemde hatırlıyorum LCD mi plazma mı tartışması ve şey vardı ya, böyle evet, iki fraksiyon vardı.
LCD galip çıktı ona.
Galip çıktı. Hani plazmada da ben şeydim. Ya bu plazmanın neresi güzel, onu da çok şey yapamıyorum. Çünkü tatmin olmuyordu benim gözüm mesela. Hala da öyle. Yani şu anda da hani aşağı yukarı bir televizyona bu kadar para verilmesi lazım diye bir skalam var benim. Hı. O skalanın içindeki işte o çıtanın altındaki ürünlerden tatmin olmuyor gözüm.
Çok ne bekliyorsun? Yani,
beklemek değil, bir şey beklemiyorum aslında. Tatmin olmadığı için evdeki daha iyi olan görüntüsü bence beni tatmin eden televizyonumuzu kullanıyoruz. Yani bu iş için. Evet, tüplü televizyonu kullanıyoruz. Yani ve birçok
tamam, sen plazma, tüplü
televizyon sen skalayı yükseltmeyi düşünmüyorsun. Teknoloji o skalanın altına inecek bir şekilde.
İşte benim orada şeyim iki değişken var. Yani bir teknolojinin bir de bir noktaya ulaşması.
Gelirlerin mi?
Tabii iki ama şey de var. Yani gelir ne kadar artarsa artsın yani yine o en şey gözü tatmin eden televizyon olması lazım diye düşünüyorum. Yani hani ondan 4 sene önceki şeyle de çok alakası yok. Mesela aynı mantıkta şeyi de konuşabiliriz. 3 boyutlu sinema olayını. Aynı şekilde mesela 3 boyutlu sinema filminin çok şeyim ben. Çok karşısındayım şu an için. Çünkü daha yeterince gelişmeden sinema seyircisinin önüne sunulduğunu başka da bir alternatif konmaması da ayrı bir tartışma konusu ama 3 boyutlu sinemanın henüz gelişmediğini ve bir şekilde dayatıldığını üstelik daha da fazla paraya dayatıldığını yani çünkü onların
gözlükten bile para alınmasının söz konusu.
Bilet fiyatları da daha yüksek. Yani bu aynı şey. O zaman yani seçme şansı da verilmeyince bu sefer iyice sinirleniyorum. Hani 3 boyutlu istemeyen varsa şimdi gidip en azından tüplü televizyon bulabiliyorsun ya. Daha ucuza başka o kaliteyi yakalayan başka bir teknoloji de var. Yani başka dezavantajları da olsa onları görmeyebiliyorsun. Yani o yüzden galiba teknolojiyi satın alırken veya tüketimi hazırlarken işte insan bu tip bir şeyden durup bakması lazım diye düşünüyorum.
Dinleyicilerimize de bir soralım da bu teknolojinin gidişatı en son ürünü alma, bekleyip alma konularında neler düşünüyorlar? Kendi acı tecrübeleri var mı? Aldık, ertesi gün daha iyisi çıktı, aldık üretimi bitti. Mesela işte zamanında Betamax ve VHS video kasetlerde bu sıkıntıları birebir yaşayanlar olduğunu hatırlıyorum. Bugün bunlar yaşanıyor mu bilgisayar konusunda, diğer elektronik aletler konusunda? Çok özür dilerim. 444-2406 telefon numaramız, beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solodur. Buradan da bize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.
Mesela dinleyicilerimize. Bizim annelerimizin, babalarımızın tüketim alışkanlığı özellikle elektronik eşyada aşağı yukarı aynıdır diye tahmin ediyorum. Onlar da ilk defa aldıkları için böyle bir şeyi aslında. Yani eminim hani dinleyicilerimiz için de öyledir. İşte bir nesil, bizden bir nesil öncesinde, bir kuşak öncesinde kullanılan buzdolabı yakına gelinceye kadar değiştirilmemiştir. Yani işte o eski tip buzdolapları çok uzun süre kullanılmıştır. 30 senedir bu buzdolabı kullanılıyor. Yani onun tamamen şey ihtiyacı, bir buzdolabı ne yapması gerekiyor? Soğutacak, işte şey yapacak, karlanmayacak, buz üretmesi gerekiyor. Bunu yapıyor mu? Yapıyor. Tamam yani yoksa hani biz bunu 30 sene kullanalım, diğer komşumuza da bunun da hava atalım diye
böyle, evet, böyle ama bir eskiden bu
böyle
vardı.
Bir düşünceden yani, olduğunu zannetmiyorum.
Bunu da hayır uzun süre kullanmak şeydi, orada bir şatafat göstergesiydi yani. Ve biraz daha şey olması, nasıl diyeyim, teknoloji ilerliyor yani, işte atıyorum ben çocukluğumdan hatırlıyorum da babamın şöyle hava attığını biliyorum. Bizim 14 ayak buzdolabı aldım diye. 14 ayak buzdolabı diye bir kavramı ben uzun yıllar buzdolabıyla ayak kavramını şey yapmaya çalıştırdım. Ne derler onu? Çünkü eski buzdolapları biraz daha hani kısa boylu. Bugün güdük diye tabir ettim.
Evet, doğru
güdük.
Doğru.
Hani şimdi hatta retro işte boyanıyor falan filan böyle eski tarzda. Ama
sempatik dolaplar.
Sempatik dolaplar. Ama şimdi 14 ayarlar şey 14 ayarlar diyorum. 14 ayaklar çıktığı zaman böyle çok havalı bir teknoloji haline gelmiş. Biraz böyle etkine böyle biraz daha zarif, daha keskin hatları var falan diye. Ve uzun süre kullanılması, hani öyle 5 senede bir 10 senede bir şey alınması diye bir hadise yok. O insanlar alıyorlar bir şeyi, bunu aldık, bunu bir 30 sene kullanacağız arkadaş diye bakıyorlar. Şimdiki gibi değil. Aslında senin az önce söylediğin şey de tam hani televizyon hadisesinde. Sen dedin ya görsel olarak tatmin etmiyorsa 4 yıl önce de tatmin etmiyordur diye. 4 yıl önceki hadiselerde hakikaten şey yoktu Oktay. Yani girdiğin zaman bakıyordun, hiçbir fark göremiyordun aslında. Bir incelmiş işte ince, daha nasıl diyeyim, yer kaplamayan, efendime söyleyeyim, görsel olarak biraz daha şık bir şey var. Fiyatı da işte biraz daha nasıl diyelim,
yüksek.
Yüksek. E tamam diyordun, işte bunu alalım mı almayalım. Ama şimdi o dönemde öyle çok yüksek fiyatlı gördüğü şeyler bugün hakikaten yerlerde sunuyor. Satılmıyor bile. Yani ve işte çok daha işte HD teknolojisi bilmem ne işin içine girdiği için şimdi seçenek, hani sen diyorsun benim beğendiğim şeyler, şimdi dünya parası kalamda da öyle bir şey yok diyorsun. Ama diğer hani biraz daha az tatmin
beğendim
eden şeyler.
Beğendim derken yani incelik bilmem ne aramıyorum. Yani gidip çok kaba bir müşteri.
Biz o zaman ilk, zevksiz diyorsun.
Hayır, ilk adım attığım zaman, hayır canım sizin şeyleriniz güzel. İkinizin de aldığınız ürünler güzel de bu tüketim alışkanlığı kişiden kişiye göre değiştiği için bu reklam dünyası var. Yani bu çok öyle,
ben şeyi yaşadım.
Kötü, olumsuz veya olumlu diye sınıflayamazsın bunu, yani onu söyleyeyim.
Mesela benim de skalamdı bu LCD televizyonlar. Bir kere en başta bu hani görüntü taramasıyla falan istediğim sonucu vermiyordu. Ben maç seyreden bir adam olmamama rağmen bazı hareketli görüntüler izliyordum. O televizyonlar onda sıkıntı yaşıyorlardı. Neyse o aşıldı. Ondan sonra tabii fiyatlar coştu. Tam plazma mı LCD mi tartışması bitmişti. LCD'de karar kılınmıştı. İyi bir modele karar verilmişti. Ben işte karar verdikten sonra da çok acelem yoksa ne kadar beklersem o kadar kârdayım diye bir düşüncem oluyor.
Hatta çok yani plazma LCD mi tartışması olduğu zaman plazmalar daha pahalıydı diye hatırlıyorum ben. Yani bir o noktada kavgayı LCD kazandı ama yani plazma daha pahalıya satılan bir üründü. Plazma teknolojisi diye hatırlıyorum. Gerçi böyle eşdeğer şey var mıydı birbirine bilmiyorum ama.
Sonra ben televizyonu almaya gittim. Uygun şeyleri falan buldum. En güzel.
Paraları denkleştirdin.
Paraları denkleştirmeden ziyade artık herhalde taksit bekleme, kendi kartına taksit bekleme gibi bir şey oluyor ya. Ha bu ay bu kartlarım tamam diye şey yapıyorsun. Acelen yok, şeyin yok. Ve gittiğim gün bu neymiş ya diye orada LED TV'leri gördüm. O işte insanın yaşayabileceği acıklı şeylerden biri. Sen televizyonunu almaya karar vermişsin. Hazırladığın bütçeyle planların tam örtüşmüş, en kalitelisini aldığına inanıyorsun. Çok memnun gidiyorsun. Bu paraya en iyi alınabilecek şey bu diyorsun. Ki benim aldığım televizyonda yani işte ekranıyla mekranıyla falan büyüklüğüyle karşılaştırıldığında da gerçekten de çok güzel görüntü sunan bir televizyonlu. Aradığım her şey vardı ama o LED TV. OLED TV, LED TV diye bir şey, nasıl bir parlaklık. Gerçekten de daha parlak bir görüntü.
Adeta başka bir dünyadaymış.
Ama işte fiyatı gene şeydi. Benim yok ya bu LCD televizyonlar daha alınmaz dönemde. LCD'nin fiyatı neyse şu anda LED TV'nin fiyatı o. Alanlarda şu anda alabilen adam şey sıkıntısını da yaşamıyor yani. Öyle bir şey de var teknolojide. Ya, en sonuncusunu alıyorlar. Dünya kadar para veriyorlar. Hemen ertesi gün yenisi çıkıyor. O hemen ertesi gün yenisi çıkanı da alıyor aynı adam. O dünya kadar para diye bir şekilde o teknolojiyi harcamaktan memnun.
O başka bir şey ama senin söylediğin. O teknoloji yani şey bağımlılığına doğru da gidebilir. O başka bir şey yani.
Teknolojiye bağımlılık ya da şey meselesini aşmış adamlar. Televizyon meselesini hallettik. Bir de video aldık mı teknolojik olarak benim önümüzdeki 300 yıl boyunca almam gereken bir şey yok. Düşüncesi yok o adamlarda. Tabii de ne varsa en sonuncusunu alalım.
Onlar ama çoğunluk değil. Yani az o, tabii. O söylediğin sayı az. Ama daha çoğunluk olan bir ürün alıp en güzeline elimdeki paraya nasıl alabilirim diye sorgulayanlar. Yani hani çoğunluk o gibi geliyor bana ve şey yani bir ürün alınıyorsa tatmin olmadan almamak lazım. Yani hani tatmin olmuyorsan da o ürünü almamak lazım. Benim şeyim o. Tatmin olacağın ürün işte plazma alacaksan, hani gözünü işte ne bileyim ses sistemi alacaksan işte böyle bir havasına bakacağın bir şey demek. Eğer tatmin olmuyorsan da o parayı tutup tatmin olacağın ürün kadar paran olduğu zaman o ürünü alma yoluna gitmek lazım. Senin ilk söylediğin şey teknoloji bağımlılığı da mesela bu günlerde teknoloji bağımlıların işi daha zor. Ben hatırlıyorum benim çocukluk yıllarımda bizim çok böyle bir aile dostumuz vardı Hüseyin amca. Kulaklar içindesin İzmir'de. Ve şey yani o dönem tabii bunun farkında değildim ben ama şimdi düşünüyorum. Bu adam böyle bir özelliği vardı. Teknoloji bağımlısıydı ve 1980'lerin başı. Ne olabilir? Televizyon anteni. Sürekli televizyon anteni alıyordu. Her gittiğimiz zaman böyle haftada bir görüşürdük. O zaman da tabii şey yok.
Omni yani, antel çıktığında zaten dünyanın en önemli şeysi yok. Yönsüz anten mi çıkmış? Aman yarabbi.
Öyle uydu şeyleri yok. İşte ne bileyim dijital platformlar yok. İşte kablolu yayın yok. Böyle alternatif çok az. Havadan yayın yapan işte TRT'nin kanalları var. Onun dışında belki işte bir uydudan bir şeyden başka bir kanal çıkıyorsa işte bir Yunan kanalını mı çekiyordu? Öyle bir
EPT
şey vardı.
EPT1, EPT2.
Onları çekiyordu. Böyle nasıl havalıydı böyle her gitti. Bundan çok memnun kalmadım falan deyip ve eşi de sürekli şikayet ederdi bu arada. Yine gitmek bir sürü para vermiş diye ama bir televizyon anteni. Ne kadar para vermiş olabilir ama ona işte şey o öyle. Yani aynı şekilde başka video dönemi başladığı zaman videoya öyle paralar akıttı Hüseyin amca. O teknoloji bağımlılığı öyle bir şey. O başka bir hani işte kadınların gidip ayakkabı alıp bazı kadınların diyelim rahatlaması var ya. O evet, tip doğru. Bir alışveriş. Onun gibi bir şey yani teknolojinin de şeyi yok. Ben... Sınırı yok.
Yani teknolojiye saçacak bir bütçem olsa gerçekten de çok şey olmam. Sıkıntı yaşamam.
Yani. Alıyorum abi yani sonuçta bu televizyon. Televizyona giden paraya acımayacaksın. Üçlü prize giden paraya. Çünkü ben bazen görüp üçlü prizlere hayran kalıyorum yani. Yeni üçlü prizler. Böyle değişik renkleri var, şeyler var. Sanki onlar elektrik değil de yani. Başka şey kullanıyorlarmış gibi bir his yaratıyor insanda. Geçen gün bir bu teknoloji marketinde kablo reyonunda saatlerimi geçirdim işte bu altın üçlü kablolar var ya. Yerlerde halı kaplıydı
ama
falan.
Onlar çok güzel hakikaten.
Böyle yerde uzansam da altın üçlü kablolara baksam falan diye düşünüyorum.
Cam mekanın arkasında mıydı?
Yok böyle dokunabiliyorsun da
hadi
istersen.
Canım.
Hı-hı, çok güzeldi. Böyle pırıl pırıldı. İstediğin yere takabiliyor musun onu ve sonsuza kadar oradan sesler ulaşıyormuş kulağına.
Ne kadar güzel.
Onur Baykal, GPRS yeni çıktığında telefon almıştım bağlanmak için. Bir hafta veya iki hafta sonra renkli telefonlar çıktı diyor. Bu da hakikaten sıkıntılı durumlardan biri. Yalnız bir ara
O talihsizlik canım. Yani bir şey ürünü alıp yeni bir teknolojinin yaygın hale gelmesi talihsizlikten başka açıklanamaz yani şey.
Aslında teknoloji takipçisi olan bir adam bir noktadan sonra neyin ne kadar zamanda çıkacağını kestirebilir mi? Yani şimdi ben çok okuyan bir adam değilim o konularda ama teknoloji dergileri var ya. Hı hı. Yani şey mesela işte bu Hi-Fi dergileri falan oluyor.
Evet.
Düzenli olarak bu sistemlerini değiştiren adamlara mı hitap ediyor?
Tabii canım borsa takipçisi gibi düşün. Onun yani gibi bir şey değil orada lan hani düzenli takip eden neyin ne olacağını hani biraz iyi takipçisi ise neyin ne olacağını önceden kestirebilir ama yani normal diğer borsa yatırmış adam ya bizimki de düştü niye düştü ki ya bir şey öyle olmaması gerekiyordu hay Allah battık çok kaybettik diyen adamla aynı konuma düşüyorsun teknoloji karşısında yani ikisi arasında çok bir fark yok işte al işte bu bizim bizimki dediğim Bill Gates de bir şeyler söylemiş yani
Bill
adam
Gates de bir şeyler söylemiş.
Ne demiş başka çok da enteresan bir şeysi var mı?
Hemen söyleyeyim sırayla bakalım şöyle kitabına sosyal paylaşım başlığı altında şunları yazmış. Bilgi ağı uzaktaki arkadaşlarınızla bile iletişim kurmanıza olanak sağlayacak. Dünyanın diğer ucundan arkadaşlar edineceksiniz diyerek. Aslında bu bence tam bir öngörü. Yani
dünyanın öbür ucundan arkadaş edinmiyorsun. Gene sosyal paylaşım ağın varsa ha eğer senin arkadaşın dünyanın öbür ucuna gittiyse zaten orada da kendi arkadaşın, buradayken de arkadaşın ama sırf sosyal paylaşım ağı var diye de şeyin öbür tarafından nehrin öbür tarafından adamla arkadaş olmuyorsun.
Benim. Yok canım çok yaygın hala. Sen yaşın itibariyle ondan çıkmış olabilirsin ama internette eski teknolojiyle arkadaş arıyorum diye dolanıp arkadaş bulan insanlar var.
Vardır güzelmiş. Canım. Ben o dönem bitti diye düşünüyordum.
Yok canım bir tane.
Üstü de külleriyle örtüldü diye düşünüyordum.
İnternetin motoru ve geçtiğimiz günlerde en son tarihte ya yani internet tarihinde ilk defa pornografinin ötesine geçmişte sosyal
paylaşım.
Yani bu aslında
dur bakalım daha neler şeydi. Göreceğiz. Pornografinin de önüne geçtiyse.
95 yılında ama şey yok muydu? Chat. Vardı canım, değil mi 95 canım. Yılında? Yani aslında chat'in birazcık daha şeyi bu.
Chat dediğin ICQ işte.
Kapsamlı fikri daha doğrusu. Nasıl tarif edeyim? Yani öyle
95'te ICQ'lar çok yaygın mıydı bilmiyorum.
Ülkemizde daha şey değil ama vardır yani. Bizde bir sene iki sene 96'da falan vardı benim bildiğim ICQ.
96'da vardı da işte bu kitabın tarihi çok önemli ya böyle 15 yıl önceden söyledi demek.
Ya bu çıkartıyor zaten. Bu dediğim çok özür dilerim. Bill Gates çıkartıyor. Çıkartacağın şey sen yazmışsın 6 ay önce yazmışsın.
Ama çıkartacağın şeyi bilmesi lazım. Düşünmüş olması. Yani önemli olan zaten ha, görmüş olması
düşünmesi
yani.
Düşünmesi yeter. Niyet önemlidir. Evet.
95'te çıkmış kitap bir kere daha hatırlatalım. Onun dışında demiş ki bilgisayara ya da televizyona bağlanan ufak kameralar aracılığıyla iletişim daha ucuz ve daha kaliteli olacak. Yani bu aslında
Skype Skype gibi mi?
Gayet normal olan, evet işte video konferans deniyor ya ona.
Onlar tam daha kaliteli kısma eski gelmedi adıyla. Daha. Öyle o kadar kaliteli hale gelmedi.
Yok canım çok kaliteli, niye?
Yok yok.
Hayır sen de kullanmadığın şeyleri.
Ya, hayır, yok öyle bir şey. Ha, canım bizde yani hiç Skype mı kaliteli?
Çok kaliteli Skype. Eski özel bir kaliteli video ama konferans programı dememiz lazım.
Yani, ama şey oluyor arada pıtır pıtır görüntülerde çok da şey olmuyor. O akıcı.
Mesela yeni etmiyor. Bilgisayarların hepsinde artık şey var.
Kamera sabit.
Kamera sabit şeyinde.
Monitöründe.
Kaputunda. Yani şeyin, laptopun dizüstü bilgisayarının şeyinde. Eskiden böyle üstüne takılıyordu değil mi? Daha böyle masaüstü bilgisayarlar
var. Mandallı.
Ben mandallı kamera almıştım. Annemlerle konuşuyordum. İşte kızın ilk zamanlarını kaçırmasınlar diye.
Evet.
Ama olmadı işte. Yani takacaksın, yapacaksın bilmem ne, o şeyin üstünde olması lazım. Biraz daha hızlı bir teknoloji olması lazımdı. Yapamadık. Bir de kamerayla iletişim aslında zannettiğimiz kadar kolay bir şey değil. Yani biz şimdi doğduğumuzdan beri telefonu biliyoruz neredeyse. Telefonla nasıl iletişim kurulacağını biliyoruz da kamerayla iletişim kurmayı bilmiyoruz. Daha zor. Yani ışık ayarlamak lazım aslında.
Tabii.
Karşındakini görmek için. Ondan sonra böyle vır vır vır konuşurken ay bir dakika görüyor musun diye bir şey gösteriyorsun. Görmüyorum diyor. Sen uzaklaştırıyorsun, şey yapıyorsun. Bir de elindeki çocuk olunca görmeyince böyle hop diye yaklaştırmak falan da kolay olmuyor.
Çocuğun kafayı ekrana vuruyor kaç tane bebeği.
Bir babanın dramı köşesinde bakalım.
Şey bunu var, uzaklıklar yakınlıklar çok fark ediyor. İşte böyle bir arkadan el sallıyor da görmüyorum, el salladı. O kadar saçma sapan şeyler ki. Gel bir el salla. Diye el sallayan insanlar oluyor. Pratikte bazı sıkıntıları var şeyin.
Kameranın değil
kameranın
mi?
Sıkıntıları.
Sadece bence kamera değil yani teknoloji, yeni teknolojinin sıkıntıları var. O sıkıntılara böyle adapte olmak mı, uyum sağlanmak ki bunlar aynı şey. O sorunları çözmek, aşmak mı denir bilmiyorum ama yani bizim şansımız belki internet sırasında genç olmamız. Yani internet bu kadar yaygınlaştığı sırada. Yani telefon, işte telefon kullanımı bizim çocukluğumuzdan itibaren vardı. O zaten şey gibi, ne diyeyim, vücudumuzu bir organı gibi kullanabiliyoruz ya. Bizden gençler daha da öyle kullanıyor. Ama mesela işte bizim annelerimiz, babalarımız aynı şekilde cep telefonunu bırak, ev telefonunu da bizim kadar seri kullanamıyorlar. Yani o biraz uyumla ilgili galiba. Aynı şekilde interneti de bizden sonraki kuşak daha iyi kullanacak. Benim esas korkum bizim yaşlılığımızda internette bir bambaşka bir şeyin çıkması. Korkum bu değil tabii, çıksın da. Bizim ona uyum sağlamak için böyle hani şey olur ya, ankesörlü telefonlardan aranırken uzun basılır ya mesela. 300'lü bir numara bastıracağım. Evet. 3'e böyle diye canı çıkar o ankesörlü telefon. Öyle. O tamamen ne kadar yaşlıysan o kadar uzun
kuvvetli
basarsın.
Kuvvetli uzun basarsın.
Evet.
Çünkü onun gibi yani, makine algılasın diye makine, öyle bir şey var.
Evet, numara düşsün diye öyle bir şey var. Halbuki o duruma düşer miyiz diye bir şeyim var benim. Ne çıkabilir ve neye uyum sağlamaya çalışırız hiçbir fikrim yok ama.
Bazı standartları şey yapamazsak, yakalayamazsak şey olur. Yani mesela şimdi anne babaların sıkıntı yaşadığı olaylar bilgisayarlı şeylerde daha yoğun yaşıyorlar ya.
Evet.
Bilgisayar kullanmayı, daha doğrusu bilgisayar dilini, mantığını, hani bilgisayar programcısı olmaya da gerek yok. Biz rahat bilgisayar kullanıyoruz, hızlı kullanıyoruz. Mesela en önemli şeyimiz, yanlış tuşa başlarsan ne yaparız diye bir endişem yok. Annemde o var mesela. Şimdi yavaş yavaş basayım, ne olduğunu göreyim falan. O alışkanlığı edindikten sonra ona bağlı teknolojileri rahat kullanıyorsun. Telefonlarda da aynısı var da. Yarın öbür gün başka şey çıkarsa ve bilemezsen, gerek yok buna dersen, işte orada çağın gerisinde kaldığını kabul ediyorsun.
Ama orada da şey demek de tehlikeli. Yani o ikisinin arasında güven skalasında, o ikisinin arasında durman lazım. Şey, aman canım bir düğmeye basmakla ne bozulabilir deyip hani yanlış düğmeye basmama durumunu, basma korkusundan uzak olmak için bambaşka bir şey yaratabilirsin orada hiç bilmediğin bir şeyi kullanmaya çalışırken.
Yani
işte benim o korkutan o. Nerede duracağız tam? Yani ne böyle çekinik olmak lazım, ne böyle her düğmeye basmak lazım.
Benim çok basit teknolojilerden kaçırdığım şey var mesela, kontör.
Ne kadar üzücü.
Ben o kontör nasıl kullanılıyordu
birinde bilmiyorum. Kontör nasıl,
ben de bilmiyorum.
On kontör gönderirsin.
Yani bana al Egeciğim, bu senin yeni hattın, kontörlü telefon deseler ne alırdım, nasıl yapardım,
Nasıl yük? Gerçi büyük ihtimalle o bu... kartın üstünde yazıyordur da.
Hayır. Onda bir şey yok. Bu nasıl söyleyeyim? Kaydesi alt teknoloji yazıyor. Diye düşün ya.
Ne?
Yani alt teknoloji diye düşün. Yani şimdi şey ne olacak tam olarak yani hat ve kontrollü olmak üzere şey sabit hat. Sabit hat denmiyor. Ne deniyor ona?
Faturalı.
Faturalı hat ve kontrollü hat diye iki tane teknoloji varsa faturalı hat akalitedir. Kontrollü hat da biraz daha şey işidir işte hani maddiyatla ilgili bir takım şeyler işin içinde devreye girer. Hani param varsa konuşayım yoksa konuşmayayım ama hattımda kesilmesin mantığı vardır biraz onda. Ama yani o şey teknolojisini ben çok uzun süre kullandım. Kontör teknolojisini. O da hani numaram değişmesin. Aynı ne güzel böyle şey yapıyoruz. Hani kontör sıkıntı mı var? Binlerce kontör yüklü benim telefonumda.
Her seferinde diyor. Bundan bahsediyordun evet. Daha geçen gün 250 aldım diyerek bahsediyorsun.
Ne daha 250? Arkadaş.
Sonra Allah'tan kombiye geçti de sevgili dinleyiciler kombi ne kadar doğalgaz aldığımı öğrenmeye başladık. Yani o kontör gitti.
Bu arada faturalıya geçince esas teknolojinin ne olduğunu anlıyorsun yani.
Onur Bayyurt iPod yazmış. Alır almaz eskiyen teknoloji olarak hakikaten de eski iPod kullanıcısı olarak şimdi adaptörünü kaybetsen bulamayacağın bir hale geldi. Çok acıklı bir durum. Cihangir Han şöyle yazmış. Tüm yüksek teknoloji ürünler alır almaz eskir. Beyaz eşya türü ürünlerde çok fazla ilerleme olmadığından onlar yavaş eskir diyor.
Tabi onların teknolojisi ağam şahım değil ya. Yani sen çamaşır makinesi çok o şahane makine falan diyorsun. Hakikaten içi açıldığı zaman adamı gösteren...
Fış fış fış su döken makine.
Fış fış. Ha yani öyle diyelim fış fış fış iki kayış bir üstünde mermer bir şeyler var falanlar filanlar. Teknoloji bu mu diyorsun yani bir noktada? Şu
Yasemin,
kadar şeysi var.
Yasemin Hanım eski cep telefonumu almamdan bir hafta sonra aynı modelin hafızasının arttırılmış olanını çıkarmışlardı. Bu arada sabah akşam dinleyip yayına katılıyorum. Her seferinde yeni dinleyici muamelesi görüyorum. Peh demiş.
Ya, bu, tamamen bizim hatamız canım.
Ondan sonra...
Yani bizim kafa biraz az çalışıyor Yasemin evet. Hanım. Ondan kaynaklı tutamıyoruz. Evet, geçici Hanım, hafızalar kullanıyoruz.
7 Haziran'da meşhur bir telefonun yeni modeli çıkıyormuş. Onur Baykal yazmış bize. O GPRS macerasından bahseden dinleyicimiz. O maceradan sonra yakından takip ediyorum artık diyor. Aslında işte takip edilmesi gereken bir şey.
Ya hangi birini neyi takip edeceksin? Kendi hayatımı mı yaşamayacağım ya ben orada teknoloji takip edeceğim diye.
Tamam sinirlenme Fahir niye sinirleniyorsun? Teknolojiye sinirlenen adam diye bir şey yok. O grubun içine giremezsin. Mesela GPS'i düşünelim. GPRS deyince şimdi
aklıma geldi. GPS.
Ben
bir şey söyleyebilir miyim?
Teknolojisinin bir maliyeti olmadı. Gerçi öyle olunca saçma oluyor da. Yani GPS gerçekten bugün teknolojik mağazalarında çok satılan ürünlerden bir tanesi ki böyle koca koca standlar var her birinde. Ben hep görüyorum.
Yani araçlardaki GPS
var. Evet aracın böyle şeyini koyuyorsun işte artık o ne denir ona?
Önüne.
Konsola.
Konsola koyuyorsun. Gövdesine.
Ama ben şeyi hatırlıyorum ben ilk GPS'le askerde karşılaştım. Bize GPS verdiler. Her işte team'e bir tane veriyorlardı böyle. Şey diye bakıyordum. Vay nerede olduğumuzu. İşte bir de şimdiki GPS'lere göre son derece ilkel bir şeysi vardı. Yani öyle uydu görüntüsü gibi bir şeyler yok.
Tabii canım, hiç kaç sene önce.
Yok yani kaç 8-10 sene önceden bahsediyoruz. Ve bunun ben hani askeri amaçlı kullanılıyor ama niye bu böyle yaygınlaşmıyor diyor. Hani o zaman şey yapıyor çok güzel olabilir yani buradan hani işte falan şehre giderken diye düşünüyorum. Hani kolaylaştıran bir şey. Yani zaten var öyle bir teknoloji de ben bunu sadece askeri amaçlı falan kullanılıyor. Niye bu böyle sivilde de kullanılmıyor? Kötü ellerde birer ölüm makinesine dönüşebilir bu GPS falan diye düşünürken bugün elini sallasan GPS'e girip ve hava attığımı da biliyorum abi bize şey verirlerdi böyle GPS diye bir cihaz var. Onda böyle güzergah giriyorsun.
Hayır. Hayır. Çıkart onu içindeki.
İçimdeki Serdar çıktı.
Onun dışında Bill Gates'in 15 sene önce yazdığı kitap.
Birkaç tane daha şey okuyayım
mı? Tabii buyurun.
Televizyon, telefon, PC gibi yüksek teknoloji ürünler günümüzde hızlı tüketim ürünü olmuş durumda. İşinizi görene alıp gitmek en iyisidir diyor. Sarf malzemesi haline neredeyse geldi.
Cihangir Bey mi diyor bunu?
Dolayısıyla en iyisi ne zaman çıkarsa o zaman alayım derseniz yüksek teknolojiyle bir ürün satın alamazsınız
doğru,
diyor.
Doğru bir mantık bu.
En son televizyonu ne zaman çıkaracaklar? İşte budur dediklerinde alacağım dersen hakikaten de radyo başında geçirsin ömrünü gibi bir durum. Bu arada bir dinleyicimiz daha Emrah Erduran.
Birkaç siteyi takip ederek teknolojik ürünlerin çıkış tarihinden 1-2 yıl önce çok rahat haberdar olabilirsiniz diyor. Yüksek teknolojili ürün eşittir dev firmaların tüketicinin cebindeki parayı hortumlamak için milim milim geliştirdiği teknoloji Cihangir Bey'in eklediklerinden biri de.
Evet o, o da var. Yani şey bu da çok ya, konuşulan bir şey aslında, biliniyor işte hani bundan 10 sene sonra ne gibi bir ürün olacağı.
Olacağı ve çıkarmıyorlar özellikle. Ama aslında çıkarsalar ne olur sanki ya? Pıtır pıtır yavaş yavaş bir işte milim milim ilerlete ilerlete şey yapıyorlar. Neyse o. Fiyatını da ona göre koy. Tamam. 1 lira koyma, 2 lira koyma, 10 lira koy.
Orada şey diye ulvi bir amaç yok zaten. İnsanoğlu henüz bu teknolojiye hazır değil. Bu veri akışı insanoğlunu iyice sapıtır, şapşallaştırır falan diye öyle bir ulvi amaç yok. Yavaş yavaş adapte olsun falan değil. Her bir teknolojiden adım adımdan işte o çarp büyüsün. Küçük para kazanılsın. Yani o
belki şey çok küçük de bir kesim değildir de biz bunu çıkarır çıkarmaz zaten alacaklar. Öbür özellikle çıkarınca onu da alacaklar diye bilinen bir grup adam var.
Etemizdeki taşları birden dökmeyelim.
Dökmeyelim tabii. Gerçi mesela Steve Jobs denen bu teknoloji dünyasının gurularından olarak görülen adamın mesela şöyle bir numarası da var. Büyük şovlarla ürünlerini piyasaya çıkarıyor. Sonra evet, aynı teknolojiyle devam ediyor. Milim milim milim ilerletme. Ama işte piyasadaki ürünlerin çok çok üstünde çok çarpıcı özelliklerle bir alet çıkarıp aynı teknolojiyi sonra öğretiyor. Hani iki marka arasında ben 5 GB yaptım, ben 6 GB yaptım, 6.5 yaptım falan diye ilerlerken 35 yaptım diyor. Ondan sonra aynı teknolojiyle 35.5 karşı yaka.
Löyle löyle löyle löyle. Evet. Mesela GPS soruma cevap vermedin.
GPS ben bir kere Paris'te kullanan bir arkadaşım vardı. Eyfel Kulesi'nin yerini bulamadığı için o alete karşı biraz mesafeliydim ama çok güzel çalıştığı zamanları da gördüm.
Tamam.
İşte tam da bu bak.
Buradan GPS sağa yani, götür, buradan sola döneceksin.
Bu yüzden ikna olmuyorsun değil mi GPS almaya? Ne kadar ucuzlarsa ucuzlasın sen GPS almayacaksın. Çünkü yani fiyat değil buradaki şey. İkna olma.
Ya kullanan meselesi. Adam kullanıyor. Tamam ben de İstanbul'da GPS kullandım. Adam beni karşıya arabalı vapurla geçirdi yani. Lan orada iki tane köprüyü boşuna mı yapmışlar? Sinirlenemiyorsun da kadın sesi vardı zaten. Hakikaten delirtmişti yani. Ama şimdi hiç sonrasında tekrar geçen İstanbul seyahatimde yani İstanbul deyince ben direkt şey oluyorum, bir yerden GPS bulmalıyım. Yoksa kendimi hakikaten savunmasız bir şey gibi, taşlı çocuğu gibi hissediyorum orada. Şimdi telefonda var, çatır çatır kullandım, gayet de memnun kaldım yani. İşte kullandığın zaman gayet de güzel sana tarifini veriyor.
Doğru kullanınca teknoloji insanı yarı yolda bırakmaz ama öyle bir şey de var.
Hakkını verirsin. Yani.
Hakkını vermek lazım. Teknolojiyi doğru kullanmak için de mesai harcamak lazım. Ben yani aldığım ürünün daha önce konuştuğumuz gibi cıcığını bilmek, yani nasıl çalıştığını bilmek istemiyorum ama bir özelliği varsa onu da muhakkak kullanmam gerekiyor.
Tabii o benim hatammış. Çok da arabalı vapurla geçmek, onu iptal edebiliyor musun?
Evet
yani?
İşte öyle bir durum da vardır büyük ihtimalle. Ben mesela işte bunun havasını da kimseye de atamıyorum evde. Bazen mesela ben bu şeyi ilk aldığımda çok hoşuma gidiyordu. Evrensel kumanda diyebileceğimiz işte. Her şeyi bununla kontrol edeceğim diye. Bir günümü ona harcamıştım. İşte bunu da şunu şöyle yapayım falan diye. Mesela işte uyduyla televizyonun bazı şeylerini tek bir potada eritmiştim. Hmm. Ondan ona geçmeye gerek yok. Zaten onun sesini buradan hallediyorsun falan diye. Akşam karıma bir şov yapayım dedim. Herhalde bir 30 saniye falan sürmüştür. He falan dedi. Ama ben orada neler neler böyle işte ufuklara bakmalar, o özelliği şununla karıştırmalıyım falan diye şeyler yaşadım. Olmadı gitti yani, geçti o dönem.
Ama işte bize söylediğini hatırlıyorum ben.
Çok güzel ayarladığımı heyecanla anlatıyorum.
Bir kumanda aldım. Biz de faali böyle dinliyorduk. Böyle bütün her şey, evdeki bütün her şeyi kumanda ediyor.
İyi.
İyi, güzel. Güzel dediğimiz. Ama Ege senin öyle bir şeyin var. Mesela bu yeni aldığın telefonun bir özelliğini sen bana anlatmıştın ilk aldığın zaman. Ben de ilgiyle dinlemiştim. Demek ki kumandayı getirseydim ben seni yine ilgiyle dinlerdim. Elinde kumanda olmadığı için o dönem çok şey yapmamışım. Gözümde canlandıramadığım için herhalde. Bu telefonun o özelliğini anlattın. Aşağı yukarı aynı dönem alan başka bir arkadaşım var telefonu. Hı hı. Daha geçen gün söyledi o özelliğini.
Benden mi bahsediyorsun?
Ben...
Benden mi bahsediyorsun? Bana laf mı çarptın?
Yani. Hayır canım sen değilsin. Yani dedim şey... ben dedim kullanmıyorum... Bu tip bir telefon. Ben biliyorum bu özelliğin olursa. Nasıl? Ben daha yeni öğrendim ya bunu. Dedim. Sen bununla dedim şey yazabiliyor musun? Neydi?
Ö, Ç.
Ö yazabiliyorum. Nasıl yazılıyor falan deyip gitti. Ya bir 2-3 hafta sonra gelir. O tip arkadaşlarım var benim. Şimdi Bill Gates.
Ha, bir ne demiş? Engin Öncüoğlu da şey yazmış. Ki bu benim de aklımda olan şeylerden biri. Teknoloji satın alırken en yeninin bir alt modelini almak lazım. Hem günceldir hem de ekonomik olan hep bir öncekidir diyor.
Çok doğru.
Mantıklı olan da o. Yani teknoloji çok geçiş dönemi ürünü değilse sıkıntı çıkarmaz. İşte ne bileyim adaptörleri evet. falan.
5 yıl seni idare eder.
Çok rahat idare eder. Devam et Engin.
Bravo.
Ben artık dinleyicilerimize böyle ön ismiyle ve tepeden hitap edeceğim. Böyle devam et Engin. Evet Oktay.
Sayın Öncüoğlu'na teşekkür ediyoruz. Engin Öncüoğlu'ydu değil mi?
Hı hı, doğru.
Ve Sayın Gates'in açıklamalarına dönüyoruz. Şöyle demiş, gizlilik. Gizlilik çok önemli olacak. Bazı özellikler aracılığıyla artık istemediğiniz kişilerle görüşmek zorunda kalmayacaksınız demiş.
Bloklama yöntemi mi?
İstediğiniz zaman şey yapabileceksiniz, uzaklaşabileceksiniz. Hakikaten ev telefonlarında böyle bir şey yoktu bir dönem. Telefon çaldığı zaman açılıyor da. Üstelik koşa koşa gidiliyor telefonun yanına öyle bir.
Geldin geldin diye bağırarak.
Bağırarak.
Ama o bir şeydir canım, o hani aranılmak sorulmak bir şeydir ya. Bir güzel bir şeydir ya, onun etkisiyle zaten şey yapılıyor. Hani sen şimdi numarayı görüyorsun da açmıyorsun hadisesini mi söylüyorsun, yok bloklama dediğin ne?
Yani tabii numarayı görüp açmıyorsun veya konuşup, yani bu illa kötü anlamda değil, işin oluyor, önemli bir konuşma olmayacağını düşünüyorsun. Cep telefonu için değil, evde de böyle.
Evde
de numara, görünen numara teknolojisi var artık dijital santraller sayesinde. Onu diyorum yani tam anlamıyla.
Ha, yoksa cep telefonundan da bloklayabiliyor musun diye.
Cep telefonundan da tabii var. Aynı şey
ev telefonundan da bloklayabiliyor musun diye onu sorayım dedim.
Ha, onu bilmiyorum.
Çünkü orasını kaçırdım, o kadar takip edemiyorum.
Şey konusunda...
Vardır yalnız öyle bir şey.
Şeyde hala ilerlemiyor, o çok can sıkıcı bir şey. Reklam mesajları konusunda hala açız yani.
Ona bir düzenleme geliyormuş.
Geliyor muymuş?
Evet. Çok yakında bir düzenleme geliyormuş. Bu işte şunu kazandınız, tebrik ederiz bilmem ne hastanesi diye atılan mesajlar var ya.
Yok, onlar zaten bir dolandırıcılık şeyi de.
Ücretsiz check-up kazandınız.
Ücretsiz check-up kazandınız, hadi o reklam anlayışı bir.
O var işte.
Gold ondan üyelik kazandınız. Nereden kazandığının belli olmayan bir gold üyelik kazanma durumu var. Gold üyelik kazandınız yalnız bugün diye gelen mesajlar var. Bir de %10 indirim haberi veren mesajlar var. Onlar. Esas sıkıcı olanlar
daha iyi
da
niyetli
onlar.
Olan aslında hani kötü dolandırıcı değil de reklam amaçlı, daha doğrusu iyi niyetli dedi.
İyi niyetli, evet.
Yani dolandırıcılık değil.
Bir şey satmaya çalışan adam tabii şeydir de. Siemens'in sevgili dinleyicimiz Yelda Seymen'in blok özelliği olan ev telefonu varmış. Marka vermeden durumu toparlamaya çalıştım. Leyla.
Ama dinleyicimizin ismi oysa onu da vereceksin yani.
Seymen Soy.
Yani o yüzden Seymen yapacak çok.
Diye okudum.
Onun dışında internette de var yani öyle bir şey.
Tamam canım, onları var artık, onları biliyorum.
Mesela bir elektronik posta geliyor, eğer istemiyorsan cevaplamayabiliyorsun. Yani bu tip bir özellik internete yeni düştü. Ben herkesi tavsiye mesela evde de var. Evde mesela zil çaldı. Mesela gidiyorsun gözlük kapının
göz deliği
ondan bakıyorsun, istemediğin bir adamsa kapıyı açmayabiliyorsun.
Ben onun bir zamanlar çok büyülü bir şey olduğuna inandım. Bir taraftan da ona büyülü bir gözmüş gibi davranmanın sebeplerinden biri bir balık gözüydü ya, bir değişik bir derinlik de gösteriyordu. Bir de benim ona boyum yetmiyordu. O yüzden böyle sandalyeyle çıkıp tam da kapının arkasında sandalye her zaman durmaz, sandalyeyle bakıyordum falan. O yüzden hep ulaşılmaz bir şeydi ve keşke daha alçakta olsa, ben oradan her tarafa baksam ya falan gibi düşüncelerim vardı. Bir de apartmanın ışığı söndüğü zaman hiçbir şey görülemiyordu. Öyle bir saçma bir şey de oluyordu.
Benim şu andaki evin kapısındaki göz deliği olmadığını şu anda fark ettim. Ne kadar güzelmiş ya.
Aa, göz deliği.
Göz deliksiz kapı olarak mı olur, dış kapı mı olur ya?
Vallahi alalım, çok güzel bir şeydir o.
Göz deliği, göz deliği mi? Ben bu kapıyı şey yapayım diyordum. Bu da bir göz deliği koyabilir miyiz? İşte bu şey gibi.
Programda
işte
söyleyecek şeyim bilmiyorum ama senin o kapıyı değiştirmen lazım zaten Fahir. Göz delikli
eski
bir kapı.
Evet, göz yani, delikli bir kapı almak.
Yani şekli şeyi çok güzel de değiştirmen lazım. Güzel. Zamanı gelmiş. Bu senin ihtiyacın. Bunu lüks olarak görme. Tüketim şeyinden konuşmuş.
Son teknoloji göz delikli bir kapı bakıyorum efendim.
Göz delikli. Neli efendim, o tip bir kapımız maalesef.
Çelik, göz delikli ve başka bir kapının güzel kulpları olan, dışarıda tokmaklı mokmaklı bir şeye bakacaksın.
çok pahalı mesela kapı teknolojisi nasıl dünyada ne noktaya geldiyse yani çok pahalı kapılar, çelik kapılar. Bir alışveriş merkezinde gördüm. Bir de fiyat aralığı da çok fazla. Evet. Dün mesela çocuk arabasından bahsettik ya arabanın içindeki bebek koltuğundan. Biraz İran'dan itibaren bu arada Ege zorunlu oluyor biliyorsun.
Evet. Biz onu aldığımız zamanda da bu yaz zorunlu olacak diye bahsediyorlardı ama bu sene tarih de verilmiş. Haziran'da mı?
Biraz İran.
Yani işte yönetmelik şey çıktı. Kalmadı. Tarih çok önceden belliydi.
62 lirada cezası varmış. 36 vallahi... kilodan az 1.50'den küçük çocuk deneyimle işte evet, onlara kullanacaksınız.
Hepsine mecbur. Takside, dolmuşta falan da mecburmuş artık bundan sonra. Toplu taşımda da olacakmış. Nasıl olacak bilmiyorum ama.
Biraz anladım. Havada kaldı o iş. Bilmiyorum. Otobüste, dolmuşlarda ayakta yolcu diye bir şey var canım. Yani önce orada ona çömelen, değinmek lazım.
En güzel şey var. Onlar da zorunlu hale getirildi ya. Plastik tabureler dolmuşlarda.
Abi çocuğun boyu kaç? 148 santim. Çömelmesine gerek yok.
Mesela, başıma dert alamayacağım diye böyle çocuklu aileleri taksiciler bindirmeyecek mi? Abla şimdi ceza keserler diye.
Ay evet öyle bir şey yol açmasın. Yani bilmiyorum mesela bebek koltuğu.
Onda aile yanında getirecek artık. Herkes koltuğunu yanında taşıyacak.
Bebek koltuğunda mesela o skala çok geniş. 70 liradan başlıyor taban fiyat.
700 liraya kadar var.
700 değil mi? 2000 liraya kadar bebek koltuğu varmış.
Çocuğunu çok sevenler için o.
Ama böyle çekyat da oluyor.
En iyi anne babalar için o.
Yavrum ben seni 2000 liralık seviyorum çocuğum.
Diyenler ondan alsınlar.
Kapı mesela. Kapıda da öyle. Bir, yani öyle bir kaç lira en az çelik kapı dediğin şey?
Valla 300-500 lira da onların yani şey gibi işte.
300-500
lira. Yani çelik kapı dediğin.
Çelik görünümlü kapılar
onlar. Ya işte onlar. Onun dışında böyle falanlı filanlı çok bir şeysi yok ama yani alacaksan böyle
810 milyara da kapı var ama.
Oktay'cığım onun ayrı bir kaidesi bir özelliği kaidesi vardır var, yani. Bir gamaralı mamaralı bir durumları vardır yani. Kapı en nihayetinde yani orada bir sürü camın var bilmem ne var. Yani ne herkes illa kapıdan girecek diye bir hadise yok. Yani hırsıza karşıysa nedir yani? Çok pahalı onu söylüyorum kapı teknolojileri.
Doğru. Bu Bill Gates'in açıklamaları modern bu açıklamaları modern zamanın Nostradamus'u sıfatını da
hemen yanına almış, şey yapmışlar zaten. Yazmışlar. Ne canlandırma yapılmış Nostradamus kostümüyle Bill Gates.
Çok korkunç bu. Evet.
Hakikaten çok korkunç oldu. Gerçi Nostradamus da korkunç ama.
Ceren Gamze şöyle yazmış bize. Ceren Gamze Yaşar. Ben işte şey diye sordum. Alır almaz eskiyen teknolojik ürünleriniz var mı diye sormuştum. Olmaz mı? Özel bir markanın Book 13.1 inç alüminyum kasa almıştım. Hemen sonra özel bir marka Book Pro 13.1 inç çıktı. Hem daha ucuza hem daha özellikli olarak diye. O özel markanın da kullanıcılarının böyle bir duygusal bağ olduğundan çok daha büyük bir yıkım olmuştur. Ceren Hanım'a. Herkesin başına gelen şeyler bunlar hakikaten.
Ama orada da şey var. Tek taraflı bir durum var bu değerlendirmede. Yani alır almaz eskidi tamam yani eskidi mi bilmiyoruz ama şey sonuç olarak o paraya alamıyorsun yine yeni çıkan teknolojiyi. Yani daha fazla bir para vermen lazım.
Ya orada esas morali bozan şu oluyor. Etrafında şey tipi arkadaşların varsa sen var ya kazıklamışlar seni.
İşte o adam evet doğru.
O adam çok öyle bir şey bir ettiği zaman zaten, var ya şey oluyorsun. Allah belanı versin demiyoruz tabii. Yani kötü bir takım dileklerim seninle beraber olsun deme noktasına geliyorsun. Hakikaten ya almışım abicim ne yapayım? Ne o yapayım adam, ben kendi benzin döküp yakayım mı ben dükkanın önünde ne oldu?
O adamın en çirkin tarafını söyleyeyim. Senin olmadığın ortamda böyle.
Bir de senin.
Fahir var ya gitti. Dünya kadar para verdi adam. Ertesi gün seni çıktı ya. Diye o başka yerde de.
Kıskançlıktan da yapıyor.
Ya kıskançlık ama herkesten. Sadece Fahir'den olmuyor. Adam etrafındaki bir yani şey oluyorsun. Ya arkadaşım senin işin gücün yok. Bunları mı takip ediyor? Bir de her şeyi bilir onlar. Televizyonu bilir. Efendime söyleyeyim. Kapıyı bilir. Ondan sonra betonu bilir. Islak beton nereden alacağım diyeceğim. Ben işte metreküpünü 15'ten aldım de. Sen adam der ki kazıklamışlar abisi 10 liradan şey oluyor.
Sana diyor. Öyle diyen adam var mı Fahir?
Oktay benim etrafımda çok böyle adam var.
Onları yani bir tanesi en artık bunu net olanı arayıp bir şey de briket alacağım ben de.
Briket.
Bildiğim briketçi var mıdır?
Ya bazıları şey tabii yani çok yakın arkadaşlar şey
böyle abuk subuk şeyler sormak lazım.
Şey yapanlar var hani sen zarar görme biraz daha uygun alınabilirdi aslında diyenler var. Onları hani o niyetli olarak algılamıyorum. Şimdi hemen herkesi de bir anda yakmayayım ama şey diyen adamlara da bayılıyorum.
Abi tamam yap, alınmış alınmıştır, yapmışsın güzel, güle güle kullan, iyi günler de diyen adamı da hani öpüp bağrıma sokasım geliyor. Al diyeceğim, bir tane de sana alayım canım.
Senin arkadaşım, çevrende o tip adamların sayısının bizimkinden yüksek olmasının sebebi senin o konularda kimseyi dinlememen de olabilir Fahir.
Ne
gibi? Yani bize bir şeyler danışıp sonra gene kendi kafana göre bazı alışverişler yapıyorsun teknoloji dünyasında.
Ne yaptın mesela teknoloji dünyasında?
Bize hiç danışmadan mesela aldın ve bir aksesuar olarak askılıkta duran fotoğraf makineni gördüm geçen gün.
Ha yok, o kullanılıyor canım.
Ne olarak kullanılıyor?
Necla kağıt günleri mi kullanıyor?
Ha, onun içi komple, yani her gittiğim yerde fotoğraflı mı? Komple fotoğraflı. Orada askılıkta asılı dediğin doğru, hani kullanılmayan bir şey değil. Üstelik de ben onu şu şekilde almıştım. İşte fiyatlar miyatlar neydi diye, bu yurt dışından alınmış bir ürün. Birisi hani ya, buradaki fiyatının yarısındaydı. İyi dedim ben de. Alınmıştır.
Ben ciddi, ben teknolojiye
bir güvendiğim para, birisi şey yapmışlar.
Tavsiye ediyorsa ben şey yapmıyorum hiç. Hiç teknolojiye harcanan paraya üzülmüyorum. Yani o yüzden fotoğraf paketi şey aldığın zaman da mesela üzülmemiştim. Çok özür dilerim sevgili dinleyiciler. Şey almıştın ya, arabaya uyumlu şey. Özel bir MP3 player almıştın. O zaman hatta o tip bir araban da yoktu senin. Kasetle
evet.
Kaset dekin.
Onda deseniz haklısın. Yo, ben delikanlıymışım gibi gidip.
Kendime bir MP3 player alacağım. Şu hani gençlerin çok sevdiğinden. Hayır, ben o zaman da mesela şey yapmamıştım. Yani olabilir. O her zaman kullanılacak bir şeydir o. Yani sen kullanmasan bile verdiğin kişi kullanacak. Yani mesela bu en son yaptığın o mobilya alışverişi bence biraz şey olmuş.
Mesela ya keşke daha önce. Ya o teknoloji değil ki ya. Önceden, o country dediğimiz bir şey yani. 100 yıl önce de adamlar aynı mobilyaları kullanıyordu. Ben mesela onda hiç şey değilim.
Şu anda bu arada bu Cihangir Bey'in şeyiymiş anladığım kadarıyla. En hassas olduğu noktaymış. Bayağı hakikaten arka arkaya yorumlar
yapıyor. Bilgili de anladığım kadarıyla.
Bence son dakikalarda esas konuşmamız gereken konuya da son mesajıyla girmiş.
Ne demiş?
Eski teknolojiyi bile içerik kullanılır kılıp öne çıkarıyor diyor. Özel bir radyoda yapılan bir özel sabah programı ve beraber ve solo olmasa radyoyu mu kullanırız diye bir yaklaşımı da var. Şimdi radyo kullanmak için güzel bir radyo programı bulma şeyi de var. Mesela iyi plaklar olduğu için hala pick-up kullananlar var. Yani
ya da analog kayıt mı deniyor ona?
Evet,
analog kaydın tadı da bir başka oluyor diye. Yani bu sonuçta şey gibidir, lezzet gibidir. Damak tadıdır. Onu sevenler de o şekilde kullanıyorlar.
İçeriği ise kullanıyorsun yani. Öyle doğru. Bir durum da var.
Ama radyo teknolojisinin, radyonun içeriğinden bağımsız teknolojisinin gelişebileceği bir şeyde yok. Durumda yok aslında. Hani tasarım olarak radyo değişiyor. Radyonun kutusundan bahsediyorum. Alıcıdan bahsediyorum. İşte ne bileyim, şekli değişebilir. Üzerindeki bilmem rengi değişir falan filan. Ama bunda dışında öyle bir işte dijital gösterge olabilir, bir şey olabilir.
Hatta her şeyin içine girme oldu. Özelliği var canım. Daha ne olsun?
Cep telefonuna girdi artık. Daha nereye girsin yani?
Ha evet.
Saatlerde
var. Klasik radyo alıcısı diye düşünürsek, ama hani evlerde olan radyo alıcısı diye düşünürsek, o belki de sadece iki program olduğu için teknolojiyi geliştirenler bu tip bir çalışma yapmıyor da olabilirler. Radyo teknolojisi. Bir söz üstadımızı daha kaybettik. Öyle bir şey de var tabii canım. En zaten medya konusunda nasıl bir medya mecra gelişirse gelişsin hiçbir zaman şey değişmeyecek. İçerik. Yani nasıl bir sinema anlayışı gelirse gelsin içerik belirleyecek sinemanın ne kadar popüler olduğunu, ne kadar insana ulaştığını. Televizyon da öyle. Yani veya internet de öyle.
Ya, üç boyutlu sinemada
onların
adam
birbirine bir yaklaşma şey... yakınlaşması var. Yani işte
tabii.
İnternette gazetenin birleşmesi, internette televizyonun birleşmesi gibi o medyaların birbiri içinde geçmesi var. Ama en önemli şey, en önemli unsur bu tip medyalarda şey, yani teknolojinin gelişmesini de ama sağlayan şey, içerik.
İçerik olmadıktan sonra
üç boyutlu işte... film adam gibi çıktığında gidip izlemez misin mesela, bir amfiteyatr düşünüyorum şimdi, ama yarım olur ya amfiteyatrlar. Onu tam komple diye düşün. Ortası olan.
Amfiteyatr diye tam bir tiyatro.
Tam bir tiyatr. Çok güzel söyledin Ege. Tam bir tiyatro var. Ortada alan 3 boyutlu şakır şakır oynuyor. İzleyiciler oturduğu yer, ama Atakule gibi düşünün. Dönüyor. ortada sabit. Sen her açıdan görüyorsun olayları. Fıt fıt fıt fıt fıt fıt fıt. Belli bir hızda. Tabii çok insanın içini bulandıracak gibi değil. Adeta olayların canlı tanığı oluyorsun orada. George Clooney uçuyor oradan falan.
Orada şöyle bir sıkıntı var. Yani bütün film boyunca George Clooney'nin sırtını gördük diye bir durum olabilir onunla.
Yani tabii isteğe göre hani yer değiştirme, yani onun da teknolojisi, onu da ben düşünmeyeyim. Ben şimdi bu tam bir tiyatro tekniğini getirdim.
Bu arada George Clooney'nin sırtını görüp mutlu olacaklar da olabilir.
Olabilir tabii de.
Yani çok affedersin de George Clooney'nin sırtı biraz tüylüymüştü.
Hayır canım, sırtı derken yani ceketli sırtından bahsediyorum. Üzerinde ceket varken yani onu görmek isteyen de olabilir. Sinema seyircisi açısından düşününce.
Bu arada Lost'un finali ne oldu diye soran dinleyicimiz var, Onur Bey. Burada konuşmadık herhalde değil mi? Onu?
Ya biz biraz dün girdik de.
Ben de ne kadar girebilirsen.
Ben şey oldum, mağdur oldum.
Mağdur, evet.
Onu, çok tepki geldi bana.
O konuda Murat Gürdal Akkoç bir özür diledi demiş. Dün
finali
beğendiğini söyleyen Oktay'ın biraz üstüne vardık. Herhalde başkaları da varmış gibi böyle bir...
Bana da şey yapmış, fırsatım olmadı cevap vermeye ama sadece Gürdal Bey'in şeyi değil.
Binlerce.
Yani zaten konu orada şey değildi. Lost konusundan çıktı. Beni üzmesinin sebebi yani bu konuda bile beğendim diyen adamı dinlemeye tahammülünün olmadığını anlamam beni hayal kırıklığına. Yani olmadığı, olmayan insanlar var. Ve şiddetle, öfkeyle karşı çıkıyorlar. Ve bir şeyi...
Sana şiddet mi gösterdiler Oktay?
Yani şiddetli tabii. Şiddetin tanımını yumruk atmak olarak şey yapmazsak. Yani
sözleriyle yumruk attılar sana. Seni incittiler, seni kırdılar.
Yani öyle bir
seni paşa şey gibi kenara attılar.
Beni birazcık o yüzdü ama Gürdal Bey'in özelinde bir durum yok yani.
Yani beğeniler şey konusunda da artık böyle çok net bir şey mi var?
Ya maalesef var. Beğeni değil ama bu. Yani bu Lost'un bir özelliği, tüm dünyada işte bilmem kaç milyon kişinin aynı anda izlemesi falan dışında 6 senedir birileri Lost izleyicisi tarafından yoğun bir şekilde benimsenen bir şeydi ya. Yani benim dizim diye. Benimsenen şey ne olursa olsun işte insanoğlu yapısal olarak aynı tepkiyi veriyor. Yani kendini dahil ettiği işte neyse o unsur, onu kendi içinde hissettiği her şeye hakkında tahammülü yok. Yani beklentisinin altında olunca o da bir garip. Aynı şey bu kadar yaygın olmasa da Life on Mars içinde olmuş mesela zamanında. Aynı tepkiler olmuş. O da iki sezonluk bir İngiliz dizisi konuşmuştuk. Yani bu diziyle beğeniyle alakası yok da insanın oğlunun yapısına dair bir şey.
Evet, karakteriyle yani, evet. Hayattaki genel duruşuyla ilgili bir şey. Onlar da aynen şey öyle mi oluyor?
O beni biraz üzdü yani dünkü.
Bunların işaretlerini görmemizi sağlayan tek tek olaylar haline
evet,
geliyor.
Evet. Hatta bu arada dinleyicilerimizden bazıları şey diye de elektronik posta göndermişler. O sağ olsunlar şey diye. Ben de beğendim. Siz hiç şey yapmayın. Oktay sen hiç şey yapma. Ben de Lost'un sonunu beğendim. Ben de söyleyemiyorum falan diye. Onlar da başka bir tarafından yaklaşmışlar ama hani o değil. İsteyen beğenir, isteyen beğenmez. Hakikaten öfkeyle dolmuş olan olur da. Söylemeye çalıştım tam da buydu.
Şey de var. Dinleyicilerimize hemen söyleyelim. Yarın Emrah Güler konuğumuz, evet. Konuğumuz olacak. Biraz Lost'tan bahsedeceğiz. Sonrasında da işte popüler kültürün diğer öğelerine girdiğimiz bir sohbet bekliyor sizi beraber ve solo sohbetlerde. Yarın da kaçırırız diye o zaman ben hemen şu son 10 dakikamızda Eurovision'u izledin mi diye bir sorayım sana.
Ben izleyemedim ama işte okudum.
Ben de izledin zannediyordum ya, canım konuya gireceksin.
Eurovision daha birinci elemedir canım. İzleme fırsatımız çok olacak.
Manga orada çıkmadı mı?
Yok. Yok ilk canım. Elemede çıkmadı. İkinci elemede olacak.
Biz elemeye mi giriyoruz?
Evet. Sana? İkinci şeyde olacakmış.
Biz niye elemeye giriyoruz?
Bilmiyorum, kaidesi var herhalde, Eurovision kaidesi diye bir şey var.
Hayır canım, ilk ona girenler otomatikman kabul edilmiyor muydu?
Yok, 10 ülke değil. Ya da sayısı mı arttı?
Çünkü geçen sene biz belli bir noktada bitirmedik mi?
Dördüncü bitirdik.
Dördüncü sene. Daha bizi, o zaman bizi almayacaklar da kimi alacaklar?
Üçüncü mü bitirdik yoksa?
Dört.
Onu bilmiyorum. Demek ki bir ortalamaya mı bakıyorlar, son şeye mi bakıyorlar? Ama
biz elemeye gireceğiz.
Evet, bir elemeden geçeceğiz gibi geliyor. Öyle okuduğumu hatırlıyorum.
Yok eleme yok Oktay. Bizim elemelik bir durumumuz yok ya. Biz direktman giriyoruz ya. Öyle bir şey olur mu ya?
Ben ikinci aşama elemesine giriliyor diye biliyorum manga temsilcimiz. Hatta işte sahnede izleyeceğiz finalden önce. Finale çıkacağına da hani inancımız tam olduğu için. Finale çıkacağını da biliyoruz. Finalden önce ama izleme onlar için de bir prova olacak falan diye bir şey okuduğumu biliyorum. Ben bir Almanya'nın şarkısını dinledim ki onu da finallerden önce yani cumartesi gecesinden önce dinleme şansı olmayacak kimsenin hani internet dışında. Çok başarılı şarkı. Çünkü Almanya doğrudan katılıyor yarışa. Yarışmaya. Çok başarılı ve başka hiçbir şarkıyı dinlememiş olmama rağmen yani Eurovision kriterlerinde başarılı diyorum. Kazanacak gibi geliyor. Favori gibi geliyor. Bu Ekşi Sözlük'te falan da o yönde. Ben bunu size de söylemiştim galiba. Ondan sonra da öyle şeyler okudum. Ha dedim tamam. Ekşi Sözlük'te böyle diyorsa demek ki Almanya'ya gitsin.
Almanya'nın oluyor. Başarısı yok ama galiba değil mi uzun zamandır?
Yok yok canım. Hatta bir süre katılamadı diye de biliyorum yani Almanya'dan. Yok,
Almanya doğrudan katılıyor. Bunun kurucularından olduğu için büyük ihtimalle. Zaten o hiç elemeye girmeyen şeyler, ülkeler.
Olabilir.
O işte EBU'nun European Broadcasting
Union.
Union'un kurucuları veya kurucu üyeleri falan gibi bir şey. Onlar elemesiz giriyorlar ve o yüzden de çok ciddiye almıyorlar. İspanya'nın yıllardır hiç doğru düzgün şarkı çıkaramamasının sebebi o. Bayramoz döneminde fırtınaları eserken İspanyol müziğiyle hiç umurlarında değildi. O yüzden mesela Fransa seneye durumumuz zorlaşır falan diye düşünme diye bir kuklalı şarkıyla falan katılmadı mı 2-3 yıl önce?
Evet ya öyle bir hatta Eurovision'la böyle tatlı bir dalga geçiyor bu ülkeler diye de şeyler konuşulmuştu. O yüzden gönderiyorlar herhalde.
Bence biz de artık Eurovision'da kaç yıldır üst üste Sertab Erener ondan birkaç yıl öncesinden başlayarak Sertab Erener de zirveye çıktı. Ondan sonra da hep ilk onun içindeydik.
Neredeyse ilk beşin içinde.
İlk beşin içinde olduğum senelerde oldu. Ben de artık Eurovision'la dalga geçebileceğimiz bir döneme girdik. O rüştümüzü ispatladık. Eski sıkıntımızı aştık bence Eurovision'la ilgili. Hep sonlarda, hep sonlarda değil artık dalga geçebileceğimiz bir noktadayız. Birinci olduk. Hı. Üçüncü, dördüncü oluyor şarkılarımız. İlk beşe giriyor, ilk ona giriyor. Artık biraz dalgaya vurulabilir Eurovision. Yani manga sonrasında biraz belki manga da çok ciddi çıkacak bu sene. İzlediğimiz kadarıyla zaten.
Ama bu sene sanki biraz daha böyle hiç hani geçen sene hadisede biraz şey vardı yani daha çok sanki.
Haber olmuştu.
Daha çok haber olmuştu. Şimdi manga hani sessiz sessiz. Eurovision da bu sene çok fazla şey yapmadı. Belki hani Türkiye'nin gündemi yoğun Eurovision'a ayıracak vakti kalmadı. Evet, onunla evet, alakalı evet. Olabilir. Ama şu bu sene Eurovision'dan çok fazla bahsedilmiyor. Ben dün tesadüf eseri televizyon Allah Allah canlı falan yazıyor. Fonda şey konuşmaya başladı işte. Yılların Eurovision'u yani Eurovision deyince akla gelen isim kimdir?
Bülent Özveren.
Bülent Özveren. Ondan sonra Allah Allah ne oluyor? Slovakya, Slovenya baktım ha gene herkes genç kızları yığmış sahnenin üstüne. 3-4 tane parça izledim işte öyle.
Çok kimse beğenmemiş ama o elemeyi, dünkü elemeyi.
Ya aslında... hayır evet çirkindi. Açıkçası hani Rusya'da Musya'da yapılanlar böyle bir havalıydı ya. Bu nerede yapılıyor bu sene?
Norveç'te.
Norveç'te. Çirkindi. Norveç fiyortlarından bunu hiç beklemezdim. Yani çirkin dediğim teknolojik olarak, görsel olarak bir numara yok. Yani 15 sene öncesinin Eurovision'uyla 2010'un Eurovision'unu seyret. Görsel olarak bir çok fark göremezsin.
Belki esas numaralarını sona saklıyorlar.
Yok aynı numarayı yapıyorlar aslında.
Acaba MFÖ gitse önümüzdeki sene? Heyecan, farklı bir mi? Heyecan gelir mi?
MFÖ'ye bir heyecan gelmesi lazım onunla ilgili.
O tarafın halledildiğini düşünüyorum ben. Yani yeni albüm yapıyoruz falan konuşması dışında bir Eurovision maceramız olacak bu sene falan diye. Üçünün ayrı ayrı konuştu. O taraf halledildi. Çok işlerine sindi. Bir şekilde tamam dediler, kabul ettiler. Acaba şey olur mu? Bize de bir heyecan gelir mi bilmiyorum.
Benim Eurovision'la ilgili düşüncem çok net. O yüzden MFÖ'yü çok sevmeme rağmen Eurovision'a gitmelerine karşıyım. Ben manganın gitmesi konusunda da mangayı severiz, beğeniriz, güzel müzik yapıyorlar ayrıdır ama Eurovision'un son yıllarda ortaya çıkan bir görsel tarafı var. Orada böyle dans eden kızlar daha geceyi izlenir kılıyor.
Ki bunu sen manganın yüzüne söylemiş adam.
Yüzüne de söyledim doğru. Manganın koreografisinde dans eden kızlar var mı bilmiyoruz. Göreceğiz onu da sürpriz olacak hepimize. Bakalım benim sözlerimi ne kadar ciddiye aldılar.
Bu arada ben bu hafta sonu biliyorsunuz İzmir'e gidiyordum. Tamamen iptal ettik Eurovision'dan dolayı. Cumartesi günü toplanıyoruz. Sizler de davet izleyemeyeceğiz diyordum. Tamamen Eurovision'u hatırladıktan sonra, gördükten sonra.
Ya LCD tipi bir şey olsaydı orada sanki daha iyi olur gibi geliyor.
Yani doğru ama önemli olan, bak Cihan Niran Bey ne dedi? Önemli olan içerik. Bu i̇çerik. Sefer niyet değil Fahir.
Bir de içeriği zenginleştiren ev sahibi de önemlidir. Birisinin evine gidersin belki maçı radyodan dinlersin. Öbürünün evinde koca ekranda seyredersin ama radyodan dinleten adam yanında öyle bir dostluk, öyle bir sevgi, öyle ince ayrıntılar sunar
öyle,
ki.
Öyle sadece dostluk mu?
Sadece dostluk vaat etmiyorum size.
İkram?
köfte topları, sucuklar.
Minik köfte. Sucuk topları.
Patates kızartmaları. Bak programımızın son 4 dakikasına kadar bir yemek konusu geçmedi değil mi bugün?
Geç. Patates kızartması köfte çekti bak. Şu lafı ettim, patates kızartması.
Cumartesi köfte. Gel Fahir. Cumartesi geleneksel Eurovision eğlencesi.
Sınırsız patates köfte diyorsun.
Evet aynen öyle.
Sınırsız köfte patates imkanıyla Oktay Demirci gerçekten.
Herkesi davet ediyorum evet.
Çıtayı her zaman olduğu gibi biraz yukarı çekti. Yarın akşam 18'de 20 arasında beraber ve solo sohbetlerde buluşmak üzere diyoruz ve Badem'le veda ediyoruz. Senin hala bu kalp. Senin hala bu kalp.
Olmuş mahkum gibi.